Bismillahirrahmanirrahim. 47 Peygamber Aleyhisselam'ın Zeyd'in oğlu Usame'yi Cuhayne kabilesinden Hurakalara göndermesi babı. 279 nolu rivayet. Zeyd'in oğlu Usame'den. Aleyhisselatü Vesselam bizi Cuhayne kabilesinden El Huraka üzerine gönderdi. Bizler o kavme sabah baskını yapıp onları bozguna uğrattık. Ensardan bir mücahitle ben onlardan Mihtas İbni Amr ve İbni Nehik el Fedeki denilen bir adama kavuştuk. Onu çevirdiğimizde La İlahe İllallah dedi. Bu sözü üzerine ensarı arkadaşım ondan el çekti. Fakat ben mızrağımına sapladım ve onu öldürdüm. Medine'ye geldiğimizde bu iş peygambere ulaştı. Bunun üzerine peygamber, ya Usame, sen o adamı La İlahe İllallah demesinin ardından mı öldürdün buyurdu. Ben o bu sözü ölümden korunmak için söyledi dedim. Peygamber ise onun için öldürdüğün sorusunu hiç durmadan tekrar ediyordu. O kadar ki ben keşke bugünden önce İslam'a girmiş olmayaydım diye temenni ettim. 280 nolu rivayet Seleme İbnül Ekva'dan. Ben Aleyhisselatü Vesselam ile birlikte 7 gazvede bulunup düşmanla cenk ettim. Peygamberin hazırlayıp gönderdiği seriyelerden 9 seriye içinde de gazve ettim. Bu seriyelerden birinde başımızda Ebu Bekir kumandan idi. Ben bir kere Usame İbni Zeyd kumandan idi. Bize babam Zeyd tahsetti deyip ben peygamberin beraberinde 7 gazve yaptım. Peygamberin göndermekte olduğu seriyeler içinde 9 gazvede gittim. Bir keresinde başımızda Ebu Bekir, bir keresinde Usame kumandan idi dedi. 281 Selama İbni Ekva'dan. Ben peygamberin beraberinde 7 kere gazveye gittim. Bir keresinde peygamberin başımıza kumandan yaptığı Usame İbni Zeyd İbni Harise'nin mahiyetinde gazveye çıktım dedi. 282 aynı. 48 Mekke'nin fethi ve Hatip İbni Ebu Belta'nın peygamberin bu gazvesini Mekkelilere haber vermek için gönderdiği mektup babı. 283 nolu rivayet. Ubeydullah İbni Errafi'den. Ben Ali'den işittim. Aleyhissalatü Vesselam Ezzübeyri El-Mıktad'ı gönderdi de gidiniz Hah Bostan'a kadar ilerleyin. Oraya vardığınızda mahve içinde yanında mektup bulunan yolcu bir kadın vardır. Kadından o mektubu alıp bana getirin dedi. Bizler atlarımızı bizi koşturarak gittik. Sonunda o bostana vardık. Hakikaten biz oraya mahve içinde bir kadın bulduk. Kadına şu mektubu çıkar dedik. Kadın benim yanımda hiçbir mektup yok dedi. Biz kadına çaresiz ya sen mektubu çıkaracaksın yahut biz senin elbiseni soyup bulacağız dedik. Kadın çaresiz mektubu saç örgüsü arasından çıkardı. Akabinde biz mektubu alıp Resulullah'a getirdik. Mektupta Hatip İbni Ebu Belta'dan Mekke müşriklerine ünvanı yazılı olduğu için de Resulullah'ın harp hazırlığı yaptığını onlara bildirmekte olduğu görüldü. Bunun üzerine Resulullah, ya Hatip bu ne iştir dedi. Hatip şöyle cevap verdi. Ya Resulullah, bana karşı acele etme. Ben Kureyş'e yapıştırılıp bağlanmış bir kişiydim. Ben onlara yeminle bağlanmış bir kimseyim. Onların kendilerinden değilim. Senin beraberinde muhacirlerden olan kimselerin Mekke'de ailelerini ve mallarını koruyacak birçok kısımları var. Benim ise böyle koruyacak kimsem yok. Nesep cihetinden olan bu boşluğu Mekkeliler arasında bir el edinerek doldurmak ve bu surette kısımlarımı korumak istedim. Ben bu işi dinimden dönme olarak da İslam'a girdikten sonra kafirliğe razı olarak yapmadım. Hatıbın bu savunması üzerine Resulullah orada bulunanlara dikkat edin, hatıp size karşı muhakkak doğru söyledi buyurdu. Fakat Ömer, ya Resulullah beni bırak da şu münafığın boynunu vurayım dedi. Resulullah, şu muhakkak ki hatıp Bedir gazvesinde hazır bulundu. Sana ne bildirir? Belki Allah Bedir'de hazır bulunan kimselerin yüksek cihetlerine muttali oldu. Sizler bundan böyle istediğinizi yapın. Ben sizler için ahirette mağfiret etmişimdir buyurdu dedi. Bunun üzerine Rabbimiz Mümtehine birinci ayeti indirdi. Ey iman edenler! Benim de düşmanım, sizin de düşmanınız olan kimselere dostlar edinmeyin. Kendilerine sevgi yüzünden onlara peygamberin maksadını ulaştırırsınız. Halbuki onlar haktan size gelene küfretmişlerdir. Peygamberi de sizi de Rabbiniz olan Allah'a iman ediyorsunuz diye çıkarıyordu onlar. Eğer siz benim yolumda savaşmak, benim rızamı aramak için çıkmışsanız bunu yapmazsınız. Onlara hala muhabbet mi gizleyeceksiniz? Halbuki ben sizi gizlediğinizi de açıkladığınızı da çok iyi bilirim. İçinizden kim bunu yaparsa muhakkak ki yolunda ortasından sapmış olur. 49 Mekke Fethi Gazvesi Ramazan'da oldu babı. 284 İbn Abbas'tan Aleyhisselatü Vesselam Ramazan ayı içinde Mekke Fethi Gazvesi'ne çıktı demiştir. 285 nolu rivayet İbn Abbas'tan Aleyhisselatü Vesselam Medine'den Ramazan'da çıktı. Kendisiyle beraber 10 bin mücahit vardı. Bu hareket tarihi Medine'ye gelişinden itibaren 8. yılın başında ve 6 ay geçedir. Bu tarihte Resulullah ve beraberindeki Müslümanlar Mekke'ye doğru yürüdüler. Kendileri oruç tutuyordu. Sahabeler de oruç tutuyordu. Kedet mevkiine varınca Resulullah iftar etti. Sahabeler de iftar ettiler. 286 nolu rivayet İbn Abbas'tan. Aleyhissalatü vesselam Huneyn seferine Ramazan'da çıktı. İnsanlar muhteliftiler. Kim oruçlu, kim oruçsuzdu. Peygamber binek devesinin üzerine oturunca içi süt veya su dolu bir kap istedi. Onu avucunun içine koydu. Sonra görmeler için insanlara doğru baktı. Bunun üzerine oruçsuz olanlar oruçlara artık orucunuzu bozunuz dediler. 287 İbn Abbas'tan Aleyhisselatü Vesselam Mekke Fethi Gazvesi Ramazan'da sefere çıktı. Ta Usfan'a ulaşıncaya kadar oruç tuttu. Sonra bir kap su istedi ve bunu insanlara göstermek için gündüzleyin içti ve orucu bozdu. Mekke'ye gelinceye kadar oruç tutmadı. Resulullah seferde oruç tuttu ve o seferde orucu bozdu. Artık dileyen oruç tuttu, dileyen tutmadı. 50. bab Peygamber Aleyhisselam Fetih günü bayrağı nereye dikti? 288 nolu rivayet Urve'den. Mekke'nin fethi yılında Resulullah Medine'den hareket edince bu haber Mekke'de Kureyş'e ulaştı. Kureyş'in ileri gelenlerden Ebu Sufyan, Hakim İbni Hizam, Budeyl İbni Verka Resulullah'ın hareketinin mahiyetinden haber aramak üzere Mekke dışına çıktılar. Medine'ye doğru yönelip ta Merruz Zahran'a kadar yürüdüler ve orada gece vakti birçok ateşler yakıldığını gördüler. Bu ateşler hacıların Arafat'ta Arafa gecesi yaktığı ateşe benziyordu. Ebu Sufyan bu ne ateştir vallahi hakikaten Arafa gecesi ateşlerine benziyor dedi. Bu değil İbni Verka da bunlar Huzalı Amr oğullarının ateşleridir dedi. Ebu Sufyan hayır Huzalı Amr oğullarının ateşi bundan daha azdır dedi. Bu sırada Resulullah'ın muhafızlarından bir kısım insanlar Ebu Sufyan'la arkadaşlarını gördüler. Onlara yetişip yakaladılar ve akabinde onları Resulullah'a getirdiler. Ebu Sufyan hemen Müslüman oldu. Resulullah Merruz Zahran'dan hareket ederken Abbas'a sen Ebu Sufyan'ı al, ordunun geçeceği yolun dar bir yerine götür de süvarilerin kalabalıklığını, İslam ordusunun durumunu görsün buyurdu. Abbas da onu öyle bir dar geçit yerine oturttu. Ordu harekete başlayınca Arap kabileleri peygamberin mahiyetinde geçmeye başladılar. Bunlar alay alay Ebu Sufyan'ın önünden geçiyordu. Önce bir alay kendi sancağıyla geçti. Ebu Sufyan Abbas'a ya Abbas bunlar kimlerdir diye sordu. Abbas Gıfar kabilesidir dedi. Ebu Sufyan benimle Gıfar arasında ne münasebet ne düşmanlık var ki buraya kadar geliyorlar diye hayretini bildirdi. Sonra Cüheyne kabilesi kendi sancağıyla geçti. Ebu Sufyan evvelki suali sordu. Sonra Sa'd İbni Huzeym geçti. Ebu Sufyan bunu da öyle sordu. Sonra Süleym kabilesi kendi sancağıyla geçti. Ebu Sufyan yine o suretten sordu. Nihayet Ebu Sufyan'ın ömründe benzerini görmediği yiğitlik örneği bir ketibe yönelip geldi. Abbas'a bu alay kimlerdir diye sordu. Abbas bunlar Ensar'dır dedi. Ensar'ın başında Sa'd İbni Ubade bulunuyordu. Ensar'ın bayrağı da onun beraberindeydi. Sa'd İbni Ubade Ebu Sufyan'ın önünden geçerken ya Ebu Sufyan bugün Mehame harp günüdür. Bugün de Kabe'de kan dökmek helal kılınır dedi. Ebu Sufyan bu sözden sarsılarak Abbas'a ya Abbas bugün senin Kabe'yi, Mekke halkını ve beni koruyacağın güzel bir gündür dedi. Sonra bir alay daha geldi. Bu alay sayıca alayların en azıydı. Bunların içinde Resulullah ile Muhacir ve Ensar'dan bir kısım sahabeler bulunuyordu. Peygamberin sancağında Zübeyir İbni Avvam'ın beraberinde bulunuyordu. Resulullah Ebu Sufyan'ın yanından geçerken Ebu Sufyan Sa'd İbni Ubade'nin ne dediğini duyup bilmedin mi dedi. Resulullah Sa'd ne söyledi dedi. Ebu Sufyan şunu şunu dedi diye Sa'd ibn Ubade'nin sözlerini haber verdi. Resulullah, Sa'd yanlış söylemiş. Bugün Allah'ın Kabe'yi, İslam'ı ishar, üstünde Bilal'in ezanı ve onda bulunan putları ve suretleri gidermek suretiyle büyüteceği bir gündür. Ve bugün Kabe tevhid libasıyla kisvelenecektir buyurdu. Resulullah bayrağını El-Hac'ün mevkiine dikilmesini emretti. Bana Cübeyr İbni Mutum'un oğlu Nafi haber verdi. Ben Mekke'nin fethinden bir hayli zaman sonra Abbas'tan işittim. Zübeyr İbni Avvam'a hitaben, ya Ebu Abdullah, Mekke'nin fethi günü Resulullah sana bayrağı işte şuraya dikmeni emretmişti, dedi. 289 nolu rivayet Abdullah İbni Mugaffel'den. Ben Mekke'nin fethi günü Resulullah'ı dişi devesi üzerinde gördüm. O sesini dalgalandırıp name yaparak Fetih suresini okuyordu. 290 nolu rivayet Usame İbni Zeyd fetih zamanında ya Resulullah yarın Mekke'de nereye ineceksiniz diye sordu. Aleyhissalatü vesselam da akil bize evden menzilden bir şey bıraktı mı ki buyurdu. Sonra da bunun sebebini bildirerek mümin kafire varis olmaz, kafir de mümine varis olmaz buyurdu. 291 Ebu Hureyre'den. Aleyhissalatü vesselam, Allah Mekke'nin fethini müessir kılarsa inşallah yarın konağımız Kinane oğullarının Hayf'ı yani yurdudur ki orası vaktiyle Kinane oğullarıyla Kureyş müşriklerinin küfür üzerine anlaştıkları yerdir buyurdu. 292 Ebu Hureyre'den aleyhissalatü vesselam fetih akabinde Huneyn gazvesine çıkmak istediği zaman yarın menzilimiz inşallah Kinane oğulları Hayfındadır. Orası vaktiyle Kinane oğullarıyla Kureyş'in küfür üzerine yeminleştikleri yerdir buyurdu. 293 nolu rivayet Enes'ten. Aleyhissalatü vesselam fetih günü Mekke'ye başında miğfer olduğu halde girdi. Başından miğferi çıkardığı zaman yanına bir adam geldi de Abdullah İbni Hatal Kabe'nin örtüsüne tutunmaktadır dedi. Peygamber aleyhisselam onu öldür buyurdu. 294 Abdullah İbni Mesud'dan aleyhissalatü vesselam Mekke'nin fethi günü Kabe'nin avlusuna girdi. Kabe'nin etrafında ibadet için dikilmiş 360 put vardı. Peygamber aleyhisselam elindeki değnekle bu putlara dürtmeye ve şu ayetleri söylemeye başladı. Hak geldi, batıl gitti, yok oldu. Hak geldi, halbuki batıl ne icada ne de öleni diriltmeye muktedir değildir. Evet. Sebe 49. 295 İbn Abbas'tan aleyhissalatü vesselam fetih günü Mekke'ye geldiğinde Kabe'ye girmekten çekindi. Çünkü Kabe'de birçok putlar vardı. Resulullah bunların çıkarılmasını emretti ve bütün putlar çıkarıldı. İbrahim ve İsmail peygamberin suretleri de ellerinde ezlam denilen fal kalemleri olduğu halde çıkarıldılar. Peygamber aleyhisselam bu iki surete bakarak Allah bu suretleri yapanları helak etsin. Allah'a yemin ederim ki bu putperestler bu iki peygamberin hiçbir zaman rızıklarını böyle fal kalemleriyle aramadıklarını bilmişlerdir buyurdu. Sonra beyte girdi ve beytin her tarafında tekbir getirdi. Fakat beytin içinde namaz kılmadan dışarı çıktı. 51 Peygamber Aleyhisselam'ın fetih günü Mekke'ye en yüksek taraftan girmesi babı. 296 nolu rivayet. Abdullah İbni Ömer'den. Aleyhisselatü Vesselam Mekke fetholunduğu gün Mekke'nin en yüksek tarafından devesi üzerinde arkasına Usame İbni Zeyd'i bindirmiş olarak yönelip geldi. Beraberinde Bilal ile Kabe'yi koruyup hizmet edenlerden olan Osman İbni Talha vardı. Resulullah da mescide kadar ilerledi ve orada devesini çöktürdü. Osman İbni Talha'ya beytin anahtarlarını getirmesini emretti. O anahtarları getirip Kabe'yi açınca Resulullah Kabe'ye girdi. Beraberinde Usame İbni Zeyd, Bilal ve Osman İbni Talha da içeri girdi. Sonra Kabe kapısı kapandı. Resulullah içeride uzunca bir müddet kaldı. Sonra dışarı çıktı. Bu sırada insanlar Kabe'ye girmek üzere koşuştular. Abdullah İbni Ömer Kabe'ye ilk giren kimse oldu ve kapının arkasında Bilal'i ayakta bulduğuna Resulullah nerede namaz kıldı diye sordu. Bilal ona Resulullah'ın namaz kıldığı yeri işaret edip gösterdi. Abdullah Resulullah'ın kaç rekat kıldığını sormayı unuttum dedi. 297 Ayşe'den. Ayşe Urve'ye, Peygamber aleyhisselam fetih yılında Mekke'ye en yüksek taraftaki Keda mevkiinden girdi diye haber vermiştir. 298 Urve aleyhisselatü vesselam fetih yılında Mekke'ye en yüksek taraftan Keda'dan girdi demiştir. 52 Mekke fethi günü Peygamber aleyhisselamı konakladığı yerin beyanı babı. 299 ne olur rivayet. Ümmü Hani'den. Peygamber aleyhisselamı duha namazı kılarken gördüğünü kimse Ümmü Hani'den başka haber vermemiştir. Ümmü Hani Mekke fethi günü peygamberin onun evinde yıkandığını, sonra 8 rekat namaz kıldığını zikretmiş ve devamla peygamberin bu namazdan daha hafif hiçbir namaz kıldığını görmedim. Şu kadar ki peygamber bu hafif namazda ruku ve sucudu tam yapıyordu dedi. 53. bab 300 nol rivayet Ayşe annemizden. Peygamber aleyhisselam rükûnda ve sucudunda Subhanekallahümme ve bihamdike ve mağfirli Rabbimiz olan Allah'ım seni tesbih eder, tesbihi hamdine bürünerek yaparım. Ya Allah bana mağfiret eyle sözünü söylerdi. 301 İbn Abbas'tan. Ömer beni kendi meclisine Bedir ihtiyarlarıyla beraber girdirdi. Bundan ötürü bazıları bu gencin için bizimle beraber meclise girdiriyorsun. Halbuki bizim bunun yaşında oğullarımız var dediler. Ömer de muhakkak ki o sizin bildiğiniz ilim sahibi kimselerdendir dedi. Günün birinde Ömer yine Bedir ihtiyarlarını davet etti. Beni de onların beraberinde çağırdı. Ben o gün Ömer'in kendisinin bende bilmekte olduğu ilmi muhakkak onlara da göstermek için çağırdığını düşündüm. Ömer onlara Allah'ın nusreti ve fethi gelince sen de insanların ferç ferç Allah'ın dinine gireceklerini görünce hemen Rabbini hamd ile tesbih et. Onun mağfiretini iste. Şüphesiz ki o tövbeleri çok kabul edendir. Suresi hakkında ne dersiniz diye sordu. Bazıları bize nusret ve fetih geldiğinde Allah'a hamd ve istiğfar etmemiz emrolunmuştur dedi. Bazıları biz bilmiyoruz dedi. Bazıları hiçbir şey söylemedi. Ömer bana ya Abbasoğlu sen de mi böyle söylersin diye sordu. Ben de hayır dedim. Ömer ne diyorsun dedi. Ben de o Resulullah'ın ecelidir. Allah ona ecelini bildirdi. Allah tarafından Resulullah'a nusret ve fetih gelince yani Mekke fethi gelince Allah işte bu senin ecelinin alametidir. Artık Rabbine hamd ederek Subhanallah de ve Rabbinden mağfiret dile. Şüphe yok ki o tövbeleri çok kabul edendir buyurmuştur dedim. Ömer ben de bu sureden sonra ancak senin bilmekte olduğun şeyi biliyorum dedi. 302 nolu rivayet. Amr İbni Said İbnül As'a Mekke'ye Abdullah İbni Zübeyir'e karşı ordular sevk ettiği sırada şöyle demiştir. Ebu Şuhayl el-Adevi. Ey emir, Mekke fethinin günü, ertesi günü Resulullah'ın ayağa kalkıp irad ettiği bir sözü sana haber vermekliğime izin ver. Resulullah Allah'a hamd ve sena ettikten sonra şöyle dedi. Mekke'yi ta evvelinden beri haram eden Yüce Allah'tır. Onu haram eden insanlar değildir. Bundan dolayı Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimse için Mekke'de ne kan dökmek ne de bir ağaca balta vurmak helal olmaz. Şayet Resulullah burada harp etti diye ruhsat tarafına kaçan biri bulunursa ona Allah yalnız Resulüne izin vermiştir, size izin vermemiştir deyin. Bana da yalnız bir günün bir saati içinde izin verdi. Ondan sonra bugünkü haramlılığı dünkü haramlılığı derecesine döndü. Bu dediklerimi burada hazır olanlar gayip olanlara yani burada mevcut olmayanlara tebliğ etsin. Ebu Şurayh'a Amr ne dedi diye soruldu. Ebu Şurayh dedi ki Amr'a cevaben ya Ebu Şurayh ben senden daha alimim. Mekke hiçbir zaman asiyi zimmetinde kan olan bir kaçağı kaçan hiçbir hırsızı sığındırıp kurtarmaz dedi. Evet. 303 Cabir İbni Abdullah. Resulullah Mekke'nin fethi senesi Mekke'deyken Resulullah'tan aleyhissalatü vesselam'dan şüphesiz Allah ve Resulü şarabın alışverişini haram kıldı buyururken işittim. 54 aleyhissalatü vesselam'ın fetih zamanı Mekke'de ikameti babı. 304 nolu rivayet Enes'ten. Aleyhissalatü vesselam'ın beraberinde Mekke ve civarında 10 gün ikamettik. Bu ikamet suresinde namazları kısaltıyordu. 305 İbn Abbas'tan Aleyhissalatü vesselam Mekke'de 19 gün 4 rekatta namazları 2'şer rekat kılarak ikamet etti demiştir. Evet, duyurulur. 306 İbn Abbas'tan: biz bir seferde peygamberle beraber namazı kısa olarak 19 gün ikamet ettik demiştir. 307 aynı. 308 numaralı rivayet. Hammad İbn Zeyd Eyüp'ten, o da Ebu Kılabe'den, o da Amr İbn Seleme'den. Eyüp şöyle dedi: Ebu Kılabe bana Amr İbn Seleme'ye kavuşur, ona sorar mısın? Ebu Kılabe dedi ki: akabinde ben Amr İbn Seleme'ye kavuştum ve kendisine sordum. Amr İbn Seleme: biz aile ve kabile insanların yol uğradığı bir yerde otururduk. Bize kervanlar uğradı. Biz de o yolculara bu insanlara ne oluyor? Bu insanlara ne oluyor? Ve şu adam nedir diye sorardık. Onlar da bize bu adam Allah'ın kendisini peygamber gönderdiğini, ona vahiy verdiğini, Allah'ın ona şu sözleri vahyettiğini söylüyoruz derlerdi. Ben de o sözleri ezber tutardım. Sanki o ayetler gönlüme yapışırcasına nakış olurdu. Esasen Kureyş'ten başka Arap kabileler de İslam'a girmek için Mekke fethini gözlüyorlardı. Ve peygamberlik iddia eden şu adama kendi kavmi olan Kureyş'le başa başa kendi hallerini bırakınız. Eğer o Kureyş'e galip gelirse hiç şüphesiz o sözünde doğru, hak bir peygamberdir derlerdi. Nihayet fetih ehlinin zaferi vakası olunca her kavim İslam'a girmeye koştular. Babam Seleme de kavmimle beraber İslam'a girmeye koştu. Mekke'den dönüp gelince bize, vallahi ben size bir hak peygamberin yanından geliyorum. O bize şu namazı şu vakitte kılın, şu namazı da şu vakitte kılın dedi ve bütün namaz vakitlerini bildirdi. Namaz vakti gelince de biriniz ezan okusun ve Kur'an'ı en iyi bileniniz size imamlık etsin buyurdu dedi. Bunun üzerine kabile halkı baktılar, işlerinde benden çok Kur'an bilen hiç kimse bulunmadı. Çünkü ben obamıza uğrayan kervanlardan Kur'an'ı alıp öğreniyordum. Kur'an'ı çok bildiğim için kabile halkı beni önlerine geçirip imam yaptılar. Halbuki ben o sırada 6 yahut 7 yaşında çocuktum. Üzerimde elbise olarak yalnız bir bürde vardı. Secde ettiğim zaman o bürde avret yerinden yukarı toplanıp aşağısı açılırdı. Benim secdede bu açık halimi gören kabilemizden bir kadın cemaata, okuyucunuzun kıçını bizden örtseniz dedi. Bunun üzerine cemaat umman kumaşı satın aldılar ve bana bir gömlek biçtiler. Artık ben bu gömlekle sevindiğim kadar hiçbir şeyle ferahlanmadım. 309 Ayşe annemizden. Utbe İbni Ebu Vakkas kardeşi Sa'd İbni Ebu Vakkas'a Zeman'ın cariyesinin oğlu Abdurrahman'ı alması için ahit yaptı. Utbe, çünkü o çocuk benim oğlumdur dedi. Resulullah fetih zamanında Mekke'ye gelince Sa'd İbni Ebu Vakkas Zeman'ın cariyesinin oğlu Abdurrahman'ı yakaladı ve onu Resulullah'a getirdi. Onun beraberinde Abd İbni Zema da geldi. Sa'd İbni Ebu Vakkas, bu benim kardeşimin oğludur. Kardeşim bana onun kendi oğlu olduğunu ve nesebinin kendisine katılmasını bana vasiyet etti dedi. Abd İbni Zema da, ya Resulullah bu benim kardeşim. Bu Zema'nın cariyesinin oğlu. Babam Zema'nın döşeğinde doğmuştur dedi. Resulullah Zema'nın cariyesinin oğluna baktı da Utbe İbni Ebu Vakkas'ın en çok benzeyen insan olduğunu gördü. Akabinde Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, ya Abd İbni Zema, bu Abdurrahman sana aittir. O senin kardeşindir. Çünkü o Zema'nın döşeği üzerinde doğmuştur buyurdu. Ve yine Resulullah bu çocuğun simaca Utbe İbni Ebu Vakkas'a benzerliğini gördüğü için Sevde'ye, ya Sevde sen de bu oğlandan perde arkasına çekil buyurdu. Ayşe, Resulullah döşeğindir. Zinacı erkeği ise mahrumiyet düşer buyurdu. Ebu Hureyre, bu çocuk döşeğindir. Zinakar erkeğe mahrumluktur düşer sözünü yüksek sesle ilan ederdi demiş. 310 Urve İbni Zübeyir'den. Resulullah zamanında fetih gazvesi sırasında bir kadın hırsızlık yapmıştı. Bu kadının kavmi Usame İbni Zeyd'e gittiler de elinin kesilmemesi için Resulullah'ın yanında şefaat etmesini istediler. Urve dedi ki Usame o kadın hakkında Resulullah'a olan konuşunca Resulullah'ın yüzünün rengi değişti ve Allah'ın tayin ettiği dini cezalardan bir ceza hususunda mı benimle konuşuyorsun buyurdu. Usame de ya Resulullah benim için mağfiret isteği ver dedi. Öğleden sonra olunca Resulullah hutbe yapmak üzere ayağa kalktı. Allah'a layık olduğu sıfatlarla övdükten sonra mabat diyerek şunları söyledi: sizden önceki insanlara ancak onların işlerinde şerefli ve nüfuslu kimse çaldığı zaman onu cezasız bırakır, işlerinde zayıf kimse çaldığı zaman ona ceza verir, olmaları helak etmiştir. Muhammed'in nefsi elinde olan Allah'a yemin ederim ki Muhammed'in kızı Fatıma çalmış olsaydı muhakkak onun elini keserdim buyurdu. Sonra Resulullah o kadınla ilgili emrini verdi ve kadının eli kesildi. Bundan sonra o kadının tevbesi güzel oldu ve evlendi. Ayşe, o kadın bundan sonra bana gelirdi ve ben de onun hacetini Resulullah'a yükseltirdim demiştir. 311 İbn Mesud'dan: Mekke'nin fethinden sonra ben kardeşim Mücalit'e, peygambere geldim. Ya Resulullah, kendisiyle hicret etmek üzere beyat etmem için sana kardeşimi getirdim dedim. Resulullah Aleyhisselam, hicret etmiş olanlar ondaki faziletlerle gitmişlerdir buyurdu. Şimdi sen onunla ne üzere beyat edeceksin diye sordum. Ben onunla İslam, iman ve cihat üzerine beyat ederim buyurdu. 312 İbn-i Mesud'dan: ben Ebu Mabed'i hicret üzere beyat etmesi için peygambere götürdüm. Aleyhissalatü vesselam, hicretin hükmü fetihten önce hicret edenlere ait olarak geçti. Ben onunla İslam ve cihat üzerine beyat ederim buyurdu. 313 Mücahit İbn-i Cebir: ben İbn Ömer'e Şam'a hicret etmek istiyorum dedim. İbn Ömer, Mekke fethinden sonra hicret yok, lakin cihat vardır. Git kendini arz et. Eğer kendinde cihat ve kudretten bir şey bulursan cihat yap. Kendinde bunu bulamazsan geri dön dedi. 314 Abdullah İbn Ömer, fetihten sonra hicret yok derdi. 315 Ubeydullah İbn Ömer, Ayşe'yi ziyaret ettim. Ubeydullah Ayşe'yi hicretten sordu. Bunun üzerine Ayşe annemiz, bugün hicret yoktur. Fetihten önce müminlerin her biri kendisine fitne yapılması korkusundan diniyle Allah'a ve Resulüne kaçar idi. Bugün ise Allah İslam'ı galip kılmıştır. Mümin Rabbına dilediği yerde ibadet eder, lakin bugün kafirlerle cihat ve niyet vardır. 316 Mücahit İbni Cebir'den: Aleyhissalatü vesselam fetih günü ayağa kalktı ve şöyle buyurdu: şüphesiz ki Allah Mekke'yi gökleri ve yeri yarattığı gün haram kıldı. Bunun için Mekke Allah'ın haram kılmasıyla kıyamete kadar haramdır. Benden evvel hiç kimse için helal olmadığı gibi benden sonra da hiç kimse için helal olmayacaktır. Benim için de o ancak gündüzden bir saat helal olmuştur. Mekke'nin av hayvanı ürkütülmez, dikeni bile kesilmez, yaş otları koparılmaz, yitiğini kimse elini uzatıp alamaz. Yalnız sahibini aramak için arayacak kişi alabilir. Bu sırada Abbas İbn Abdülmuttalip, ya Resulullah, ısırdan başka, çünkü ısır bitkisi demirciler için ve evlerimiz için kullanılması zararlıdır dedi. Resulullah bu esnada sukut etti. Sonra ısır müstesna, çünkü o helaldir buyurdu. 56 Yüce Allah'ın şu kavli babı. Tevbe 25'ten 27'ye kadar okuyor. Andolsun ki Allah birçok savaş yerlerinde ve Huneyn gününde size yardım etmiştir. O Huneyn ki çokluğunuz o zaman size ucup ermişti de bu size gelecek kazadan bir şeyi gidermeye yaramamıştı. Yeryüzü o genişliğine rağmen başınıza dar gelmişti. Nihayet bozularak gerisin geriye dönüp gitmiştiniz. Sonra Allah Resulü ile müminlerin üzerine sekineti indirdi. Görmediğiniz orduları indirdi ve kafirleri azaplandırdı. Bu o kafirlerin cezasıydı. Sonra Allah bunun ardından kimi dilerse onun tevbesini kabul eder. Allah çok mağfiret edici, çok merhamet eyleyicidir. 317 İbn Ebu Evfa İsmail İbn Halit: ben Abdurrahman İbn Evfa'nın elinde bir kılıç darbesi gördüm ve bu nedir diye sordum. Ben bu yarayı Huneyn günü peygamberle beraber muhaberede bulunduğum sırada vurularak aldım buyurdu. 318 Bera İbn-i Azib'den: ona bir adam geldi de ya Ebu Umare, sen Huneyn gününde geri dönüp kaçtın mı diye sordu. Elbera, ama bana gelince bizler kaçtık. Peygamber üzerine şehadet ederim ki o geriye dönmemiştir. Lakin ordunun öncüleri acele ettiler ve onların üzerine Hevazin kabilesi okçuları ok yağdırdılar. Ebu Sufyan İbni Haris peygamberin beyaz katırının başından tutmuştu. Peygamber ise ben peygamberim, yalan yok, ben Abdülmuttalib'in oğluyum sözlerini söylüyordu. 319 Ebu İshak'tan Elbera'ya Huneyn gününde sizler peygamberin mahiyetinde bulunduğunuz sırada gerisin geri dönüp kaçtınız mı diye sordu. Elbera yukarıdaki hadisin aynısını nakletti. 320 nolu rivayet Elbera'dan. Elbera'ya Kays kabilesinden bir kişi gelip soru soruyor. Yukarıdaki hadisin aynısı. 321 nolu rivayet. Emri El-Misver İbni Mahreme'nin şöyle haber verdiği nakledilmiştir. Resulullah Hevazin kabilesi heyeti Müslüman olarak geldikleri ve Resulullah'tan mallarını ve esirlerini geri vermesini istedikleri zaman Resulullah ayağa kalktı da onlara beraberimdeki sahabelerimi görüyorsunuz. Bana sözün en sevimlisi en doğrusudur. Şimdi siz iki taifenin birini seçin. Ya esirleri ya malları. Ben sizin gelmenizi beklemiş idim. Zamanında gelmediniz buyurdu. Ve hakikaten Resulullah Taif'ten Cirani'ye döndüğünde 10 gece onları bekledi. Hevazin heyetine Resulullah'ın kendilerine ancak iki taifeden birisini geri vereceği apaçık belli olunca biz esirlerimizin geri verilmesini tercih ediyoruz dediler. Bunun üzerine Resulullah Müslümanlar arasında ayağa kalktı. Allah'a layık olduğu kemal sıfatlarıyla sena etti. Sonra amma ba'd deyip hutbesine şöyle devam etti. Bu Hevazin heyeti kardeşleriniz kusurlarından tevbe ediciler olarak bize geldiler. Ben de esirlerini kendilerine geri vermenin doğru olacağını düşündüm. Sizden her kim esirlerini bu surette karşılıksız olarak vererek kardeşlerinizin gönlünü hoş etmeyi severse bunu yapsın. Sizden her kim kendi hissesi üzerinde bağlı kalmak karşılıksız vermemek arzu ederse biz ona bu bedeli Allah'ın bize ihsan edeceği ilk ganimet malından veririz. O da bu şarttan esirlerini onlara versin buyurdu. Bu konuşma üzerine oradaki insanlar Resulullah'ın hatırı için Hevazin başkanına esirlerini vermekle gönüllerimizi hoş etmiştir dediler. Resulullah da şimdi biz sizden esirinizi vermeye razı olan kimseleri rızası olmayanlardan ayırıp bilemiyoruz. Haydi siz gidiniz de bize muvaffakat işinizi iş bilir nakiplerinizi arz edin buyurdu. İnsanlar yerlerine döndüler. Kabilelerinin nakipleri kabile halklarıyla konuştular. Sonra Resulullah'a gelip her biri kavminin esirleri geri vermekten hoşnut olduklarını ve Resulullah'a esirleri geri vermesi hususunda izin verdiklerini haber verdiler. 322 Ömer İbn Hattab'dan Ya Resulullah demiş. Bizler Huneyn'den döndüğümüz zaman Ömer cahiliyet zamanında adadığı bir itikaf adağını yerine getirip getirmemesi hususunda sordu. Peygamber Aleyhisselam ona adağını yerine getirmesini emretti. 323 nolu rivayet Ebu Katade'den Biz Huneyn senesi peygamberin mahiyetinde sefere çıktık. Düşmanla karşılaşınca Müslümanlar için bir ilerleme ve gerileme olmuştu. Bu sırada ben müşriklerden birini Müslümanlardan bir kimse üzerine çıkmış halde gördüm. Hemen arka tarafından yaklaştım ve onu boynu ile kürek kemiğinin bağı üzerinden kılıçla vurdum ve onun giydiği zırhı kestim. Hemen benden tarafa dönüp beni öyle bir kucakladı ki bu sıkı kucaklayıştan ölüm kokusunu hissettim. Sonra ona ölüm yetiştir de beni salıverdi. Akabinde ben Ömer'e rast geldim de bu insanlara ne oldu dedim. Ömer, aziz ve celil olan Allah'ın işidir. Yani onlara isabet eden bu bozgunluk Allah'ın hükmü ve kazasıdır dedi. Sonra Müslümanlar bozgunluğun ardından dönüp geldiler. Peygamber de oturup her kim bir düşmanı öldürür ve öldürdüğüne dair beyinesi de olursa öldürdüğü kimsenin elbise, silah ve diğer eşyaları onundur buyurdu. Ben hemen kalkıp benim için kim şahit olur dedim. Sonra oturdum. Sonra peygamber tekrar bunun benzerini söyledi. Ben yine kalkıp benim için kim şahit eder diye sordum ve sonra oturdum. Sonra peygamberin o sözün benzerini yine söyledi. Ben yine ayağa kalkıp peygamber neyin var? Ya Ebu Katade buyurdu. Ben de kendisine olanı haber verdim. Bu sırada bir kimse Ebu Katade doğru söyledi. O maktulün eşyası benim yanımdadır. Artık hakkı olan bu şeyler yerine ona başka şeyler vererek benden razı kıl dedi. Ebu Bekir Allah'a yemin olsun ki bu olmaz. Peygamber Allah ve Resulü yolunda mukatele eden Allah aslanlarından bir aslanın hakkını iptilaya yanaşmaz ve onun selebini sana vermez dedi. Bunun üzerine Peygamber aleyhisselam Ebu Bekir doğru söyledi. Yanındaki o maktula ait şeyleri Ebu Kata diye ver buyurdu. Akabinde o kimse maktulun eşyasını bana verdi. Ben de o eşyayı sattım da onun bedeliyle Beni Selime yurdumda bir bostan satın aldım. İşte bu bostan İslam'da aslına malik olduğum bir maldır. 57 Evtas Gazvesi Babı 324 nolu rivayet Ebu Musa'dan. Peygamber aleyhisselam Huneyn gazvesini bitirince amcam Ebu Amr'ı bir ordu birliği üzerine kumandan yaparak Evtas'a gönderdi. Ebu Amr Huneyn'den buraya kaçmış olanların kumandanı Durayt İbni Simme ile burada karşılaştı. Yapılan muhaberede Durayt öldürüldü. Askerleri de Allah hizmete uğrattı. Resulullah beni de amcam Ebu Amr ile göndermişti. Bu muhaberede Ebu Amr'ın dizine Cüşem kabilesinden biri tarafından bir ok atıldı. Okçu okunu Ebu Amr'ın diz kapağına yerleştirdi. Ben hemen Ebu Amr'ın yanına koştum ve ey amca sana kim ok attı diye sordum. O ben Ebu Musa'ya işte ok atan katilim şudur diye gösterdi. Ben hemen katile doğru koştum ve ona yetiştim. Katil beni görünce dönüp kaçmaya başladı. Ben onun arkasından gittim. Bu sırada da hem koşuyor hem kaçmaktan utanmaz mısın? Yerine biraz durmaz mısın diye haykırıyordum. Adam kaçmaktan vazgeçti. Her ikimiz kılıçlarımızdan vuruşmaya başladık. Sonunda adamı öldürdüm. Sonra Ebu Amr'ın yanına geldim. Ebu Amr'a Allah senin düşmanını öldürdü dedim. Amcam bana şu oku dizinden çek çıkar dedi. Ben de hemen çıkardım. Okun çıktığı yerden bir su boşandı. Amcam hayatından ümidi kesti. Bana ey kardeşimin oğlu peygambere selam söyle ve bana Allah'tan mağfiret istemesini rica et dedi. Ve beni kendi yerine mücahitlerin üzerine kumandan yaptı. Az bir zaman yaşadı sonra vefat etti. Bu seferden dönüp geldiğimde peygamberin huzuruna girdim. Peygamber odasında hasırdan örülmüş ve üzerinde ince şilte serilmiş bir sedir üzerinde yatıyordu. Hasırın örgüleri vücudunun arkasına ve iki yanlarına iz yapmıştı. Ben kendisine zafer haberimizi ve Ebu Amr'ın şehit oluş haberini ve Resulullah benim için mağfiret dilesin diye vasiyet ettiğini arz ettim. Bunun üzerine Resulullah abdest suyu istedi, abdest aldı. Sonra ellerini kaldırıp ya Allah kulcağızın Ebu Amr'a mağfiret eyle diye dua etti. 2 ben onun iki koltuğunun beyazlığını gördüm. Sonra Peygamber aleyhisselam ya Allah kıyamet gününde Ebu Amr kulunun şu yarattığın insanlardan çoğunun üstünde yüksek bir makamda kıl niyazında bulundu. Bunun üzerine ben benim için de mağfiret isteği ver dedim. Peygamber aleyhisselam ya Allah Abdullah İbni Kays'ın günahını mağfiret eyle ve kıyamet gününde onu kerim bir makama getir diye dua etti. 58 Taif gazvesi babı. Bu gazve hicretin 8. yılı Şevval ayında yapıldı. Bu tarihte yapıldığını Musa İbni Ukbe mebazisinde söyledi. 325 nolu rivayet Ümmü Seleme'den. Peygamber aleyhisselam yanıma girdi. O sırada yanımda muhannes kişi bulunuyordu. İşittim ki o kardeşim Abdullah İbni Uyeyye ya Abdullah ne dersin? Eğer Allah yarın sizi Taif'in fethini müyesser kılarsa sana gereken Gayla'nın şişman kızını yakalamandır. O kız semizlikten karnı 4 büklüm karşılar, 8 büklüm de arkaya döner diyordu. Bunun üzerine Peygamber aleyhisselam bu kabil muannesler bir daha yanımıza sakın girmesin buyurdu. 326 Abdullah İbni Amr'dan. Aleyhissalatü vesselam Taif şehrini muhasara ettiği zaman Taiflerden herhangi bir şey elde edemedi. Bazı sahabelerden istişareden sonra inşallah yarın döneceğiz, muhasarayı kaldıracağız dedi. Bu söz mücahitlere ağır geldi de Taif'i fethetmeden nasıl gideriz dediler. Nasıl döneriz dediler. Peygamber aleyhisselam öyleyse yarın sabah harbe hazır olun buyurdu. Ertesi sabah harp başladı ve sahabelerden birçoğuna yara isabet etti. Bunun akabinde Peygamber aleyhisselam inşallah bizler yarın döneceğiz buyurdu. Bu sefer peygamberin bu kararı sahabeleri sevindirdi. Peygamber de sahabelerin sevinmelerine güldü. 327 nolu rivayet Ebu Osman'dan, o ben Saad'dan işittim. O Allah yolunda ilk ok atan kişidir. Ve yine ben Ebu Bekir'den işittim ki o da Taif halkından Müslüman olup Taif kalesinin üstüne çıkmış ve orada makara ile aşağı inip peygambere gelmiş olan insanlar içindeydi. İşte bu iki sahabe biz peygamber aleyhisselamdan her kim babasından başka bir kimseye babası olmadığını bile bile babası olduğunu iddia ederse işte o kimseye cennet haramdır buyururken işittim. 328 nolu rivayet Ebu Musa el-Eşari'den, aleyhissalatü vesselam Taif dönüşünde Mekke ile Medine arasında Cirane mevkiine inerken ben peygamberin yanında bulunuyordum. Beraberinde Bilal de vardı. Bu sırada peygambere bir bedevi geldi ve bana verdiğin vaadi hala yerine getirmeyecek misin dedi. Peygamber de ona ganimet taksiminin yakınlığıyla yahut sabra karşılık büyük sevapla seni müjdelerim buyurdu. Çöl Arabı sevin müjdelen sözlerini bana çok söyledin dedi. Bunun üzerine peygamber öfkelenmiş bir kimse heyetinde Ebu Musa ile Bilal'e döndü de bu bedevi verdiğim müjdeyi reddetti. Onu sizler kabul ediniz buyurdu. Ebu Musa ile Bilal de kabul ettik buyurdular. Bundan sonra peygamber içi dolu sulu bir bardak yani küçük bir kap istedi. Bu kap içinde ellerini ve yüzünü yıkadı. Ağzındaki bir miktar suyu da bunun içine püskürdü. Sonra Ebu Musa ile Bilal'e bu sudan içiniz. Bunu yüzleriniz ve göğüslerin üzerine boşaltınız ve seviniz buyurdu. Onlar da su kabını aldılar ve peygamberin emrettiği işleri yaptılar. Bu sırada peygamberin zevcesi Ümmü Seleme perde arkasından şu sudan ananıza da ikram edin diye seslendi. Onlar da bu sudan arta kalan bir kısmı da Ümmü Seleme'ye ikram ettiler. 329 Ya'la İbni Umeyye keşke ben kendisine vahiy indirilirken Resulullah'ı görebilseydim derdi. Peygamber Cirane'de mevkideyken üzerine bir örtü vardı. Kendisi bu örtüyle gölgelendirilmişti. Yanında da sahabelerden bir takım insanlar vardı. Bu sırada huzuruna üzerinde güzel koku sürülmüş bir cübbe bulunan bir çöl Arabı geldi ve Ya Resulullah, güzel koku sürüldükten sonra bir cübbe içinde ümre niyetiyle ihrama giren bir kimse hakkında ne dersin diye sordu. İşte tam bu sırada Ömer eliyle Yağla'ya gel diye işaret etti. Yağla da geldi ve hemen başını Resulullah'ın örtülmekte olduğu örtünün içine soktu. Bir de gördü ki peygamber vahyin şiddetinden yüzü kızarmış ve uyuyanın nefes alıp verirken horultu çıkarması gibi horultu çıkarıyor. Peygamber bir süre bu şekilde kaldı. Sonra bu hal kendisinden açıldı. Peygamber bana biraz evvel ümreden sormakta olan kimse nerede diye sordu. O kişi arandı, huzura getirildi. Peygamber ona sendeki kokuya gelince sen onu bedenine ve elbisene bulaşan kokuyu 3 kere yıka. Üzerindeki cübbeye gelince onu da sırtından çıkar. Sonra ihramı giyip haccında yapmakta olduğun fiilleri umren içinde de yap buyurdu. 330 Abdullah İbni Zeyd İbni Asım'dan, Allah Huneyn günü Resulüne harp ettiği kimselerin mallarını ganimet olarak verdiği zaman Resulullah o malları insanlar içinde kalpleri İslam'a alıştırılan kimselere taksim etti de bu mallardan Ensar'a bir şey vermedi. Ensar Resulullah'ın bazı insanlara mal verip de kendilerine bir şey vermediği için hüzünlenmiş gibi oldular. Bunun üzerine Resulullah onlara hitap edip şöyle buyurdu. Ey Ensar cemaati! Ben sizleri yolu şaşırmışlar bulup da Allah benim delaletimle sizlere hidayet vermedi mi? Ben sizleri fırka fırka bölünmüş halde bulup da Allah benim Medine'ye hicretimle sizleri birbirine birleştirmedi mi? Ben sizleri fakir bulup da Allah benim yüzümden sizleri zengin kılmadı mı? Resulullah bu soruların her birini sordukça Ensar Resulullah'a karşı Allah ve Resulü en çok ihsan edicidir dediler. Resulullah sizleri Allah'ın Resulüne şöyle cevap vermenizden men eden nedir buyurdu. Resulullah bir şey söyledikçe Ensar Allah ve Resulü en çok ihsan edicidir dediler. Resulullah eğer siz isteseydiniz benim bu sorularıma şöyle şöyle cevap verebilirdiniz. Senin kavmin yalanlamıştı, bize hicret ettin. Biz seni tasdik ettik. Kavmin seni terk etti, biz sana yardım ettik. Kavmin seni kovdu, biz seni bağrımıza bastık. Sen yoksuldun, biz seni malımıza ortak yaptık diyebilirdiniz. Bunlar doğrudur. İnsanlar aldıkları koyunlar ve develerle evlerine giderlerken sizler peygamber ile evlerinize gitmenizden razı oluyor musunuz? Eğer hicret fazilet olmasaydı muhakkak ben ensardan bir kimse olurdum. İnsanlar bir vadiye, bir dağ yoluna gitmiş olsalardı ben muhakkak ensarın vadisine ve dağ yoluna girer olur giderdim. Ensar cilt üzerine giyilen iç fanelası, diğer insanlar da onun üzerine giyilen elbisedir. Sizler benden sonra yakında başkalarının sizlere tercih edildiği zamana kavuşacaksınız. Sizler bunlara sabredin. Nihayet sizler havuz başında bana kavuşacaksınız. Evet. 331 Enes'ten. Allah Hevazin harbindeki ganimet mallarından kendi Resulüne fey olarak verdiği ve peygamber de Kureyş'ten bir takım kimselere kalplerini İslam'a alıştırmak için yüzer deve vermeye başladığı zaman Ensar'dan bazı insanlar Allah Resulullah'a mağfiret eylesin. O Kureyş'e veriyor da bizleri terk ediyor. Halbuki kılıçlarımızdan hala Kureyşlerin kanları damlıyor dediler. Ensar'ın bu sözü Resulullah'a söylendi. Bunun üzerine Resulullah Ensar'a haber gönderip onları deriden bir çadır içinde toplattı. Ensar'ın beraberindekiler de olanlardan başkası çağrılmadı. Onlar toplanınca Peygamber aleyhisselam ayağa kalkıp "Ey Ensar, sizin tarafınızdan söylenip bana ulaşan bu söz nedir?" dedi. Ensar'ın iyi anlayışlıları "Ya Resulullah, o bizim başkanlarımız sizi üzecek hiçbir şey söylememişlerdir ama bizden yaşları taze bazı insanlar Allah Resulüne mağfiret eylesin. O Kureyş'e veriyor da bizleri bırakıyor. Halbuki biz kılıçlarımızdan hala Kureyş kanı damlıyor demişlerdir" dediler. Bunun üzerine peygamber "Ben Kureyş'ten bazı kimselere dünyalık veriyorum ki bunlar küfür ve şirk zamanına yakın olan insanlardır. Ben onların gönüllerini İslam dinine alıştırmak maksadıyla veriyorum. İnsanlar aldıkları mallarla giderlerken sizler evlerinize peygamberle gitmenize razı olmuyor musunuz? Allah'a yemin ederim ki sizin peygamberle Medine'ye dönüp gitmeniz onların ganimet mallarıyla evlerine gitmelerinden şüphesiz daha hayırlıdır" buyurdu. Ensar, "Ya Resulullah, bizler seninle Medine'ye gitmekten razı olmuşuzdur" dediler. Peygamber de onlara, "Sizler yakın gelecekte şiddetli bir suretle başkalarının sizlere tercih olunmasıyla karşılaşacaksınız. Siz bu durumlara Allah'a ve Resulünün kavuşuncaya kadar sabredin. Çünkü ben havuz başında olacağım" buyurdu. Enes, "Fakat sabretmediler" demiştir. 332 Enes'ten. Mekke fethi günü olduğu zaman Resulullah ganimetleri Kureyş arasında taksim etti. Bundan Ensar öfkelendi. Aleyhissalatü vesselam, "İnsanlar dünyalıkla evlerine giderlerken sizler Allah'ın Resulü ile birlikte evlerinize dönüp gitmenizden razı olmuyor musunuz?" buyurdu. Ensar, "Evet, razıyız" dediler. Peygamber, "Eğer insanlar geniş bir vadiye yahut dar bir dağ yoluna girip gitseler ben muhakkak Ensar'ın vadisine yahut Ensar'ın dağ yoluna girer giderim" buyurdu. 333 Enes'ten. Huneyn günü olduğu zaman peygamberin ordusu ile Hevaz'ın kabilesi karşılaştı. Peygamberin beraberinde 10 bin mücahit ve bir de Mekke'den salıverilenler vardı. Müslümanlar ansızın ok baskınına karşılaşınca geri döndüler. Peygamber, "Ey Ensar topluluğu" diye seslendi. Onlar, "Lebbeyke ya Resulullah ve sadeyke lebbeyk, bizler senin önündeyiz" dediler. Peygamber bineğinden indi de "Ben Allah'ın kulu ve Resulüyüm" dedi. Akabinde müşrikler bozguna uğradı. Peygamber Mekke'den katılanlara ve muhacirlere ganimet verdi de Ensar'a bir şey vermedi. Ensar ganimetten men olunmaları hususunda konuştular. Bunun üzerine aleyhissalatü vesselam onları davet edip bir çadır içine koydu. Akabinde "İnsanlar aldıkları koyun ve develerle giderlerken sizler Allah'ın Resulü ile gitmenizden razı olmuyor musunuz?" buyurup "Eğer insanlar bir vadiye girseler, Ensar da bir dağ yoluna girse ben elbette Ensar'ın dağ yolunu tercih ederim" buyurdu. 334 Enes'ten. Aynı yukarıdaki hadisin aynı. 335 Abdullah İbni Mesud'dan. Aleyhisselatü Vesselam Huneyn ganimetleri taksim ettiği zaman Ensardan bir münafık kişi, peygamber bu taksim ile Allah'ın rızasını kastetmemiştir dedi. Ben de bu sözü işitince gidip peygambere haber verdim. Peygamberin yüzü değişti. Sonra Allah'ın rahmeti Musa'nın üzerine olsun. Yemin olsun Musa bundan daha çoğu ile eza edildi de o yine sabreyledi buyurdu. 336 Abdullah İbni Mesud'dan. Huneyn günü harp olunca, harp bitince Peygamber Aleyhisselam bazı insanları tercih edip fazla ganimet verdi. Mesela El-Akra İbni Harise 100 deve, Uyeyne İbni Hafs El-Hezavi Fezariye de bunun kadar verdi ve Arap eşrafından diğer bir takım insanlara da bu surette 100'er deve verdi. Peygamberin bu taksimindeki gayesini anlamayanlardan bir kişi, bu taksimle Allah'ın veçhi rızası kastedilmedi dedi. Ben de yemin olsun ben bu sözleri muhakkak peygambere haber vereceğim dedim. Rakabinde peygambere gelip haber verdim. Peygamber aleyhisselam Allah Musa'ya rahmet etsin. O bundan daha çok sözlerle eziyet edildi de yine sabretti buyurdu. 337 Enes'ten yukarıdaki bu hadisin aynısı. Yani Ensar bir yere girse ben de onlarla giderdim hadisi. 59 Necid yönüne gönderilen Seriye Baba. 340 Nol rivayet Ali'den. Aleyhissalatü Vesselam bir Seriye'nin başına Ensar'dan bir adamı emir, kumandan yapıp gönderdi. Bu zatın emrindeki mücahitlere de kumandanlarına itaat etmelerini emretti. Bu kumandan sefer esnasında bir meseleden dolayı mahiyetindekilere öfkelendi de Peygamber sizlere bana itaat etmenizi emretmedi mi diye sordu. Onlar evet dedi. Bunun üzerine kumandan öyleyse benim için odun toplayın dedi. Mücahitler odun topladılar. Bu defa kumandan odunları ateşleyin dedi. Mücahitler yaktı. Bu ateşe girin dedi. Bu emir üzerine askerlerin bir kısmı ateşe girmeyi düşündü. Fakat bazıları bunları tutmaya ve bizler ateşten peygambere kaçıp sığınmış kimseleriz demeye başladılar. Onlar bu karşılıklı konuşmaya devam ederlerken nihayet ateş söndü. Kumandanın da öfkesi geçip sakinleşti. Bu olay peygambere ulaşınca eğer mücahitler ateşe girselerdi artık kıyamet gününe kadar ateşten çıkamazlardı. Çünkü amire itaat makul ve meşru olan emirlerle olur buyurdu. 62 Ebu Musa el-Eşari ile Muaz İbni Cebel'in veda haccından önce Yemen'e gönderilmeleri babı. 341 ne olur rivayet. Resulullah Ebu Musa ile Muaz İbni Cebel'i Yemen'e gönderdi. Ebu burada Yemen iki mıntıkadır. Resulullah bunlardan her birini bir mıntıka üzerine amir gönderdi. Sonra bunlara verdiği emirler cümlesinden olarak ikiniz de insanlara kolaylık gösterin. İşleri zorlaştırmayın, müjdeleyin, ürkütmeyin buyurdu. Bu ikisinden her ikisi kendi vazifeli bulundukları arazide gezip dolaştı ve arkadaşının mıntıkasına yaklaştığı zaman arkadaşını ziyaretle dostluğunu yenilemek ve ona selam verip esenlik dilemek ihtiyadındaydılar. Bir keresinde Muaz kendi mıntıkasını dolaşıp arkadaşı Ebu Musa'nın vilayetine yaklaştığında katırına binerek dostunu ziyarete gitti. Ebu Musa'nın bulunduğu yere vardığında onu bir yere oturmuş, etrafında da insanlar toplanmış vaziyette buldu. Bir de yanında iki eli boynuna bağlanmış birisinin durduğunu gördü. Muaz Ebu Musa'ya, ya Abdullah İbni Kays bu ne iş dedi. Ebu Musa, bu elleri bağlı duran İslam'a girdikten sonra dinden dönmüş biri dedi. Muaz, bu mürtet öldürülmedikçe katırından inmem dedi. Ebu Musa da, bu kimse ancak bunun için yani öldürülmek için getirilmiştir. Haydi sen bineğinden aşağı in dedi. Muaz, bu dinden dönmüş kişi öldürülünceye kadar ben inmem dedi. Bu ısrar üzerine Ebu Musa onunla ilgili emrini verdi. O da öldürüldü. Sonra da Muaz Ebu Musa'ya, ya Abdullah Kur'an'ı nasıl ve ne zaman okuyorsun diye sordu. Ebu Musa da gündüz ve gecenin ayrı zamanlarını ayırarak okurum dedi. Bu defa Ebu Musa, ya Muaz ya sen nasıl okursun diye sordu. O da ben gecenin ilk kısmında uyurum. Sonra uykumundan bir kısmını uyumuş orada kalkar ve Allah'ın bana takdir edip yazdığı kadar Kur'an okurum. İbadet ve Kur'an okumak üzere kalkışımdan sevap umar olduğum gibi uykumdan da sevap umarım dedi. 342 Said İbni Ebu Burde'den, o da Ebu Musa'dan. Peygamber aleyhisselam Ebu Musa'yı Yemen'e gönderdi ve sonra ona Yemen'de yapılan içkilerden mahiyetinden sorup bu içkiler nedir dedi. Ebu Musa El-Bitu ile El-Mizru'dur diye cevap verdi. Said ben Ebu Murdi'ye El-Bitu nedir dedim. O da baldan içilen yapılan içki. El-Mizr ise arpadan yapılan içkidir dedi. Ebu Musa'nın cevabından sonra Peygamber aleyhisselam her sarhoşluk veren şey haramdır buyurdu. 343 Ebu Burde'den aleyhissalatü vesselam Ebu Said ile dedesi Ebu Musa ile Muaz'ı Yemen'e gönderdi. Her ikiniz de kolaylaştırın, zorlaştırmayın. Müjdeleyin, nefret ettirmeyin. Ve ikiniz de hükümde birbirinize uygun olun buyurdu. Ebu Musa, ey Allah'ın peygamberi, bizim Yemen toprağında arpadan yapılıp el-mızır denilen bir içki, bir de baldan yapılan el-bütü denilen bir içki vardır dedi. Peygamber de her sarhoşluk veren şey haramdır buyurdu. Akabinde ikisi de işlerinin başına gittiler. Muaz Ebu Musa'ya sen Kur'an'ı nasıl okuyorsun diye sordu. Ebu Musa da Kur'an'ı ayaktayken, otururken, binek üzerindeyken okuduğunu bildirip ben Kur'an'ı bir defada değil sütün saat saat aralıklarla sarılması gibi fasılalı fasılalı okuyorum demiş. Ve bunu tafsir edip ben uyuyorum ve kalkıyorum. Kalkışımdan sevap beklediğim gibi uykumdan da sevap ümit ediyorum demiştir. 344 Ebu Musa el-Eş'ari'den Aleyhisselatü Vesselam beni kendi kavmin toprağı olan Yemen'e gönderdi. Oradan geldiğimde Aleyhisselatü Vesselam Ebtah'ın devesini çöktürmüş olduğu halde rastladım. Bana ya Abdullah İbni Kays haç ihramına girdin mi dedi. Ben evet ihrama girdim ya Resulullah dedim. İhrama girerken nasıl söyledim buyurdu. Ben Resulullah'ın ihrama girişi gibi ihramlanıp lebbeyk dedim. Beraberinde kurbanlık sevk ettin mi dedi. Sevk etmedim dedim. Beyti tavaf et, Safa ile Merve arasını say yap sonra ihramdan çık buyurdu. Ben bunları yapıp ihramdan çıktım. Nihayet Kays oğulları kadınlarından bir kadın benim başımı taradı ve biz bu uygulama üzerine ta Ömer halife yapılıncaya kadar kaldık. 345 İbn Abbas'tan Aleyhisselatü Vesselam Muaz'ı Yemen'e gönderdiği sırada ona hitaben sen kitap ehli bir kavme gidiyorsun. Onlara vardığın zaman kendilerini Allah'ın birliğine ve benim Resulüme çağır. Eğer onlar bunda sana itaat ederlerse onlara namaz emret. Eğer bunda da sana itaat ederlerse onlara zekatı emret. Eğer bunlar bununla da sana itaat ederlerse seni onların en kıymetli mallarını almaktan sakındırırım. Bir de mazlumun duasından sakın. Çünkü muhakkak ki mazlum ile Allah arasında hiçbir perde yoktur. 346 Muaz'dan Yemen'e geldiği zaman Yemenlilere sabah namazı kıldırırken Allah İbrahim'i bir dost edinmiştir. Ayetini okuduğunda Nisa 125'i cemaattan namazın yabancı sözden bozulacağını bilmeyen bir adam yemin olsun İbrahim'in anasının gözü aydın olsun demiştir. Ali İbn Ebu Talip ve Halid İbnül Velid'in veda haccından önce Yemen'e gönderilmeleri babı. 347 Bera İbn-i Azib'den Aleyhisselatü Vesselam bizi Halid İbnül Velid ile beraber Yemen'e gönderdi. Bundan sonra Ali İbn Ebu Talib'i Halid İbnül Velid'in yerine gönderdi ve Ali'ye evvelce Halid İbnül Velid'in beraberinde Yemen'e giden mücahitlere şu emri ilan et. Onlardan seninle beraber düşman takibine gitmek isteye yeniler girip takip etsinler ve yine ganimetten faydalansınlar. Dileyenler de gitmeyip dönsünler buyurdu. 348 Bureyde'den Aleyhisselatü Vesselam Ali'yi ganimet mallarının beşte birini almak için Yemen'e Halid İbni Velid'in yanına gönderdi. Bu sefer de ben Ali'ye öfkeleniyordum. Çünkü Ali ganimetten hissesine bir cariye almış, sabahleyin de yıkanmıştı. Ben de Halid İbnül Velid'e şu Ali'yi görmüyor musun? Bak ne yaptı dedim. En sonu peygamberin huzuruna geldiğimizde alnın bu hareketi peygambere zikrettim. Bunun üzerine peygamber ya Bureyde Ali'ye öfkeleniyor musun buyurdu. Ben evet öfkeleniyorum dedim. Peygamber sen Ali'ye öfkelenme. Çünkü onun ganimet malının beşte birindeki hissesi aldığı cariyeden daha çoktur buyurdu. 349 Ebu Said El-Hudri'den Ali bin Ebu Talip Yemen'den Resulullah'a karez ile tabaklanmış bir deri içinde henüz toprağından arıtılmamış altın cevheri göndermiştir. Biz bu taksime, biz bunlardan daha haklıydık dedi. Bu söz Resulullah'a ulaştı. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam altın cevherini dört kişi arasında paylaştırdı. Uyeyne İbni Bedir, Akra İbni Haris, Zeydül Hayl, dördüncüsü de Alkame İbni Ulaysa yahut da Amr İbni Tufeyl'di. Birisi bu taksime biz bunlardan daha haklıydık dedi. Bu söz Resulullah'a erişti. Siz bana emniyet etmiyor musunuz? Halbuki ben gökyüzünün bile eminiyim. Sabah akşam bana gökyüzünün haberi geliyor buyurdu. Bunun üzerine iki gözü çökük, yanağının elmacıkları çıpık, alnı yüksek, gür sakallı, başı tıraşlı, izarını yukarıya çemrelemiş bir kişi ayağa kalktı da ya Resulullah Allah'tan kork dedi. Resulullah ona sana yazıklar olsun. Ben yeryüzündeki insanların Allah'tan sakınmaya en layık değil miyim dedi. Sonra o kişi arkasını dönüp gitti. Halid İbni Velid ya Resulullah şunun boynunu vurayım mı dedi. Resulullah hayır vurma. Bununla da ileride namaz kılan bir kişi olması umulur buyurdu. Bunun üzerine Halid ya Resulullah namaz kılanlardan nice kimseler vardır ki onlar kalplerinde olmayan şeyi dilleriyle söylerler dedi. Resulullah ben insanların kalplerini açmaya, karınlarını yarmaya memur değilim dedi. Sonra Resulullah o mürteci görüşlü kişi dönüp giderken arkasından ona bakıp şüphesiz şunun soyundan öyle bir nesil türüyecek ki onlar her zaman güzel sesle Allah'ın kitabını okuyacaklar. Fakat Kur'an'ın tatlılığı onların boğazlarından aşağıya geçmeyecek. Onlar okun yaydan çıktığı gibi dinden çıkacaklar. Zannediyorum ki Resulullah yemin olsun eğer ben onların zamanına yetişseydim muhakkak onları Semud kavminin öldürüldüğü gibi toptan öldürürdüm buyurdu. Bu hariciler için söylenmiş bir hadistir. 350 Cabir'den. Peygamber aleyhisselam Ali'ye ihramı üzerinde ikamet etmesini emretti demiştir. Ya Ali ne niyetten telbiye edip ihrama girdin diye sordu. Ali de peygamberin ihrama girdiği gibi ihramlandım dedi. Öyleyse kurban sevk et ve olduğun gibi ihramlı olarak kal buyurdu. Ali peygambere de bir kurban hediye etti demiştir. 351 nolu rivayet Enes'ten. Peygamber aleyhisselam ümre niyetiyle ve haç niyetiyle telbiye edip ihrama girdi. Ve Mekke'ye girdiğimiz zaman Peygamber aleyhisselam beraberinde kurbanlığı bulunmayan niyet etmiş olduğu haccı ümreye çevirsin buyurdu. Peygamberin beraberinde ise kurbanlık vardı. Bu sırada Ali İbni Ebu Talip Yemen'den bizim yanımıza haç niyetiyle ihrama girmiş olarak geldi. Peygamber aleyhisselam ona ne niyetiyle telbiye edip ihrama girdin? Beraberimizde ehlin Fatma var buyurdu. Ali ben peygamberin ihrama girdiği gibi telbiye edip ihrama girdim dedi. Öyleyse ihramını üstünde tut çünkü bizim beraberimizde kurbanlık vardır buyurdu. 64 Zulhalasa gazvesi 352 ne olur rivayet Cerir İbn Abdullah el-Beceli'den. Cahiliyet zamanında Yemen'de Zulhalasa El-Kâbetül Yemaniye denilen bir putevi vardı. El-Kâbetül Şamiye ise Mekke'deydi. Peygamber aleyhisselam bana beni şu Zulhulasa'dan rahatlatmaz mısınız? Rahatlandırmaz mısınız buyurdu. Bunun akabinde ben 150 süvarinin başında çabuk hareket ettim. O put evini yıkıp kırdım ve yanında bulunduğumuz kimseleri de öldürdüm. Peygamber'e gelip bu yaptığımı kendisine haber verdim. Bizlere ve Ahmas kabilesine dua etti. 353 nolu rivayet Cerir'den. Peygamber aleyhisselam bana beni şu Zulhulasa'dan rahatlandırmaz mısınız buyurdu. Bu Zulhulasa Yemen'de Hasan kabilesi içinde El-Kâbetüs Yemaniye diye isimlendirilen bir ev idi. Ben Ahmas kabilesinden 150 süvarının başında hareket ettim. Ahmesler iyi ata binerlerdi fakat ben at üzerinde duramazdım. Bu beni sıkardı. Peygamber göğsüme şiddetli bir vuruş vurdu ki ben onun parmak izlerini göğsümde gördüm ve peygamber ya Allah sen Cerir'i sabit tut ve onu hadi ve mehdi kıl diye dua etti. Akabinde Cerir o put evine gitti, onu yıkıp yaktı. Sonra Resulullah'a bir haberci yolladı. Cerrin elçisi geldi ve seni hak ile gönderen Allah'a yemin ederim ki ben senin huzuruna ancak o put evini uyuz deve gibi bırakıp gelmişimdir dedi. Resulullah bu haber üzerine 5 kere Ahmes kabilesi atları ve süvarileri mübarek olsun dedi. 354 aynı. 65 Zat-ı Selasil gazvesi babı. Bu Zat-ı Selasil gazvesi Lahım ve Cüzam kabilelerine yapılan gazvedir. 355 Ebu Osman'dan. Resulullah Aleyhisselam Amr İbnül As'ı Zat-ı Selasil gazvesi için hazırladığı asker üzerine kumandan yapıp göndermiştir. Amr dedi ki ben bu gazveden döndüğümde Resulullah'ın huzuruna geldim ve ya Resulullah sahabeler içinde sana en sevimli kimdir diye sordum. Resulullah Ayşe'dir dedi. Ben erkeklerden Ayşe'nin babası dedi. Sonra Ömer İbn Hattab dedi ve akabinde bir takım erkeklerin ismini saydı. Ben Resulullah beni onların en sonunda söyler korkusuyla sustum da başkalarını sormadım. 66 Cerir İbn Abdullah el-Beceli'nin Yemen'e gitmesi babı. 356 nolu rivayet. Cerir İbn Abdullah'tan. Ben denizdeydim. Yemen ahalisinden iki kişiye kavuştum. Bunlar Zükela ve Zuamr adında kimselerdi. Ben bunlara yolculuk esnasında Resulullah'tan haber vermeye başladım. Bu esnada Zuamr ben Cerir'e eğer sen sahibin Resulullah'ın işinden zikretmekteysen yemin olsun ki o üç günden beri eceli üzerine geçmiş yani ölmüş bulunmaktadır dedi. Bunlar benimle beraber Medine'ye yöneldi. Nihayet yolun bir merhalesinde bulunduğum sırada bize Medine tarafından gelmekte olan bir süvari kabilesi göründü. Onlara sorduk. Onlar da Resulullah ebediyet alemine alındı. Ebu Bekir halife seçildi. İnsanlar iyidir dediler. Bu haber üzerine Zükela ile Zuamr bana sen sahibin Ebu Bekir'e bizim buraya kadar gelmiş olduğumuzu Allah dilerse ileride belki yine dönüp ziyaret edeceğimizi haber ver dediler ve Yemen'e dönüp gittiler. Ben de Medine'ye geldiğimde Ebu Bekir'e onların sözlerini haber verdim. Ebu Bekir keşke onları getireydin dedi. Bir zaman sonra Ömer'in halifeliği zamanında Zuamr bana şunları söyledi. Ya Cerir, bana göre senin yüksek bir şerefin ve asaletin var. Ben sana şu haberi haber verip bildirmek istiyorum. Siz Arap topluluğu bir emir öldüğünde başka bir emiri seçmek hususunda müşavere eder olduğunuz müddetçe sizler ebedi hayır ve saadet içinde bulunursunuz. Emirlik kılıç kuvvetiyle kahır ve galebe ile elde edilir olduğu zaman ise artık o galipler müminlerin emiri değil bir takım saltanat melikleri olurlar da meliklerin öfkelenip istinbat edişleri gibi öfkelenirler ve yine meliklerin hoşnut oluşları gibi hoşnut olurlar dedi. 67 Siful Bahır yani deniz sahili gazvesi babı. Bu sefere katılan mücahitler Kureyş'e ait bir kervanı gözetliyorlardı. Emirleri ise Ebu Ubeyde İbnül Cerrah'tı. 357 Cabir İbni Abdullah'tan. Aleyhissalatü Vesselam sahil tarafına bir askeri kuvvet gönderdi. Başlarına Ebu Ubeyde İbnül Cerrah'ı kumandan tayin etti. Bu askeri kuvvet 300 kişiden ibaretti. Biz yola çıktık. Yolun bir kısmında bulunduğumuz sırada azığımız tükendi. Bunun üzerine Ebu Ubeyde mücahitlere yanlarındaki azıkları getirmelerini emretti. Getirilen azıklar bir yere toplandı. Bu da iki dağarcık hurmadan ibaretti. İşte bu hurma azar azar her gün bizim azığımız oluyordu. Nihayet bu da sona erdi. Artık her birimize günde birer hurmadan başka bir şey düşmüyordu. Ben Cabir'e günde bir hurma sizin gıdanıza yetmez dedim. Cabir de ona bu bir hurma da tükenince onun yokluğunun acısına da tattık. Sonra deniz sahiline ulaştık. Bir de baktık ki küçük dağ gibi bir balık duruyor. O seriyede bulunan askerler 18 gece bu balığın etinden yediler. Sonra Ebu Ubeyde bu balığın kaburga kemiklerinin ikisinin dikilmesini emretti de bu iki kemiği dikildi. Sonra Ebu Ubeyde bir binek devesinin hazırlanmasını emretti. Deve hazırlandı. Sonra bu deve o iki kemiğin altından geçti de kemiklere dokanmadı. 358 Cabir İbni Abdullah'tan. Aleyhissalatü Vesselam bizleri 300 süvari olarak gönderdi. Emirimiz Ebu Ubeyde İbnül Cerrah idi. Kureyş kervanını gözetliyorduk. Deniz sahilinde biz yarım ay oturduk. Bizlere şiddetli bir açlık isabet etti. Nihayet Habat denilen dikenli ağacın yapraklarını, yemişlerini yedik. İşte bu sebeple bu ordu birliğine Ceyşul Habat ismi verildi. İşte orada deniz bizim için sahile El Amber denilen büyük bir dabbe attı. Artık biz onun etinden yarım ay yedik ve yağ ile yağlandık. Nihayet vücutlarımız ve kuvvetimiz açlıktan önceki yerine geldi. Ebu Ubeyde bu deniz hayvanının kaburga kemiğinden birini dikip aldı. Beraberinde bulunanlar en uzun adama yöneldi. Sufyan İbni Uyeyne bir defasında onun kaburga kemiklerinden birini alıp dikti. Bir adam ve bir deve aldı. O dikili kaburganın altından geçti şeklinde rivayet etti. O açlık günlerinde mücahitler topluluğundan birkaç adam 3 deve kesti. Sonra 3 deve daha kesti. Sonra 3 deve daha kesti. Sonra Ebu Ubeyde binek develer azalıyor diye deve kesmeyi nehyetti. 359 Cabir'den. Bizler Ceyşul Habat gazvesine gittik. Başımıza Ebu Ubeyde emir tayin edildi. Çok şiddetli bir açlığa düştük. Bu sırada deniz hiç benzerini görmediğim El Amber denilen bir ölü hayvanı sahile attı. Artık biz onun etinden yarım ay yedik. Ebu Ubeyde onun kemiklerinden birini tuttu da onun altından bir süvari geçti. Ebu Ubeyde bize bu deniz mahlukunun etinden yiyin dedi. Biz de yedik. Medine'ye dönüp geldiğimizde bu vakayı peygambere arz ettik. Ey mücahitler yiyiniz. Allah onu denizden size bir rızık olması için çıkarmıştır. Eğer beraberinizde varsa bize de yediriniz buyurdu. Askerlerden bazıları o balık etinin pastırmasından bir parça peygambere getirdiler. Peygamber de onu yedi. 68 Hicretin 9. yılında Ebu Bekir'in insanlara hac ettirmesi babı. 360 nolu rivayet Ebu Hureyre'den. Ebu Bekir Es-Sıddık veda haccından bir sene evvel peygamberin kendisini hac emri tayin buyurduğunu haccı sırasında Ebu Hureyre'yi Kurban Bayramı'nın birinci günü Mina'da bir nidacılar topluluğu içinde insanlara şunları ilan etmeye göndermiştir. Bu yıldan sonra hiçbir müşrik hac yapmayacak. Hiçbir çıplak Kabe'yi tavaf etmeyecek. 361 nolu rivayet. Bera İbni Azib'den. Kamil olarak inen son sure Tevbe suresidir. İnen surenin en sonu da Nisa suresinin sonu olan yani 176. ayettir. Senden fetva isterler de ki Allah babası ve çocuğu olmayanın miras hakkındaki hükmü şöylece açıklar denilmiştir. 69 Temim oğulları heyeti. 362 İmran İbni Hüseyin şöyle demiştir. Peygamber'e Temim oğullarından bir grup geldi. Peygamber aleyhisselam onlara başlangıç ve mada ile ilgili akide asıllarını öğretti ve ey Temim oğulları bu müjdeyi kabul ediniz buyurdu. Onlar da ya Resulullah bizlere ahiretlik müjdeler verdin. Sen şimdi bize dünyalık atiye ver dediler. Bu sözlerinin verdiği üzüntü peygamberin yüzünde görüldü. Bu sırada daha önce Yemen'den gelmiş olan Eşarilerden de bir grup insan gelmişti. Resulullah bunlara hitaben sizler bu ahiret müjdesini kabul edin. Çünkü bu müjdeyi Temim oğulları kabul etmediler buyurdu. Eşariler kabul ettik ya Resulullah dediler. 70. bab aynı. Peygamber aleyhisselam Uyeyne'yi Temim oğulları üzerine yolladı. Uyeyne ve beraberindekiler onlara baskın yapıp onlardan bir hayli insana zarar verdi ve bir hayli kadını esir aldı. 363 Ebu Hureyre'den. Aleyhisselatü Vesselam'dan işittiğim 3 şeyden sonra Temim oğullarını sevk etmekten vazgeçmeyeceğim. O şöyle buyurdu. Temim oğulları Deccal'a ve şarttan gelecek fitne ve fesada karşı ümmetimin en çok mukavemetlisidir. Temim oğullarından olup da Ayşe'nin yanında bulunan bir cariye hakkında bunu azat et. Çünkü bu cariye İsmail peygamber evladındandır buyurdu. Temim oğullarının zekat malları geldiği zaman bunlar bir kavmin yahut kavmimin zekatlarıdır buyurması. 364 Abdullah İbni Zübeyir'den. Peygamberin huzuruna Temim oğullarından süvari bir heyet geldi. Bunlar Müslüman olduktan sonra Ebu Bekir ya Resulullah bunlara Kaka İbni Mabed İbni Zürare'yi emir tayin et dedi. Buna karşı Ömer hayır o olmaz. Akra İbni Haris'i tayin bulur.
Şu İkelen Rıfay'ın mesleği bir şey olacak ama.
Yok. Ebu Bekir sen muhakkak bana marifet etmek istiyorsun dedi. Ömer hayır ben sana muhalefet etmek istemedim dedi. Ve bu surette Ebu Bekir ile Ömer Resulullah'ın huzurunda birbirlerine çekişti. Hatta sesleri de epeyce yükseldi. İşte bu hususta ayetler indi. Hucurat 1-2. Ey iman edenler! Allah'ın ve Resulünün huzurunda sözde ve işte öne geçmeyin. Allah'tan korkun. Çünkü Allah hakkıyla işiten, kemaliyle bilendir. Ey iman edenler! Seslerinizi peygamberin sesinden yüksek çıkarmayın. Ona sözle birbirinize bağırdığınız gibi bağırmayın ki siz farkına varmadan amelleriniz boşa gidiverir. Ayeti indi. 71 Abdülkays Heyeti Babı 365 Ebu Cemre'den ben İbn Abbas'a benim testiler cümlesinin içinde nebiz içkisi yapılan bir testim var ki ben ondan nebiz içiyorum. Eğer ondan içmeyi çoğaltır ve toplulukla oturup oturmayla uzatırsam sarhoşların hali gibi kusurlu olmamdan endişe ediyorum dedim. İbn Abbas Abdülkays Heyeti Resulullah'ın huzuruna ikinci kere geldiler. Resulullah onlara topluluğa merhaba hoş geldiniz. Allah sizi utandırmasın, pişman etmesin buyurdu. Bunun akabinde onlar, ya Resulullah, seninle bizim aramızda Mudar'dan olan müşrikler var. Biz sana ancak haram aylar içinde ulaşabiliyoruz. Sen bize özel olarak bir takım emirler söyle de, biz onunla amel ettiğimizde cennete girelim ve geride kalanlarımızı da onu yapmaya çağıralım dediler. Aleyhissalatü vesselam, ben sizlere dört şey emrediyor ve dört şeyden de nehyediyorum. Allah'a iman etmek. Allah'a iman etmek nedir bilir misiniz? Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şehadet etmek, namazı kılmak, zekatı vermek, Ramazan orucunu tutmak ve ganimetten beşte birini vermenizdir. Sizleri şu dört şeyden nehyediyorum. Duba, nekir, hantem ve muzeffet denilen kaplara hurma yahut üzüm şırası konulmasından buyurdu. 366 İbn Abbas'tan Abdülkays Heyeti peygamberin huzuruna geldiler de ya Resulullah bizler şu Rabia kabilelerindeniz. Seninle bizim aramıza Mudar kafirleri engel olmuşlardır. Bundan ötürü bizler sana ancak haram ay içinde ulaşabiliyoruz. O halde sen bizlere bir takım şeyler emret de bizler onları alalım ve arkamızda kalanlarımızı da bu işleri yapmaya çağıralım dediler. Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam ben sizlere dört şeyi emrediyor ve dört şeyden de nehyediyorum. Allah'a iman etmek, Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şehadet etmek, namazı kılmak, zekatı vermek, ganimet aldığınız malların beşte birini Allah için bana ödemeniz ve ben sizleri dutbadan, nekirden, hantemden, müzeffetten de nehyediyorum buyurdu. 367 İbn Abbas'ın kölesi Kureyb'den İbn Abbas, Abdurrahman İbn Eser ve Misr İbn Mahrem'e beraberken ben Kureyb'i Ayşe'ye gönderip şöyle dedim. Hepimizden Ayşe'ye selam söyle ve ikindinin farzından sonra iki rekat nafile namazının hükmünü ondan sor. Peygamberin bu namazdan sahabeleri nehyettiği haberi bize ulaştığı halde senin bunu kılmakta olduğun bize haber verildi diye söylediler. İbn Abbas devamla ben Ömer İbn Hattab ile birlikte böyle iki rekat namaz kılan insanları döver idim demişti. Kureyb ben Ayşe'nin huzuruna girdim. Beni gönderen zevatın benimle gönderdikleri haberi kendisine ulaştırıp tebliğ ettim. Ayşe bana sen bu meseleyi Ümmü Seleme'ye sor dedi. Ben de beni göndermiş olan o üç zata Ayşe'nin söylediğini haber verdim. Onlar beni Ayşe'ye gönderdikleri gibi bu defa da Ümmü Seleme'ye gönderdiler. Ümmü Seleme şöyle dedi. Ben Peygamber Aleyhisselam'dan bu iki rekatı nehyettiğini işittim. Kendisi ikindi namazını kılmıştı. Sonra benim odama girdi. Fakat o sırada benim yanımda Ensar'dan haram oğullarından bir takım kadın konuklar bulunuyordu. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam iki rekat namaz daha kılmaya başladı. Ben onun ikindiden sonra böyle iki rekat daha namaz kıldığını görünce kendisine bir hizmetçi gönderdim ve o hizmetçiye dedim ki peygamberin yanında dur sana Ümmü Seleme ya Resulullah ben senin iki rekat namazdan nehyeder olduğunu işitmemiş miydim? Halbuki şimdi seni onları kılıyor görüyorum diyor de eğer Resulullah namazdan bulunduğuna eliyle işaret ederse huzurundan geri çekil. Hizmetçi kız bu emrimi yerine getirdi ve hakikaten peygamber eliyle işaret etmekle kız ondan geri çekildi. Resulullah namazı bitirdiğinde bana hitap ederek, ya Ebu Umeyye kızı, ikindi namazından sonra kıldığım iki rekat namazdan sormuştum. Bunun sebebi şu: bana Abdülkays kabilesinden bazı insanlar kendi kavimleri adına elçilikten gelmişlerdi. İşte bunlar beni öğle namazını kılmaktan meşgul ettiler, alıkoydular. Bu kıldığım iki rekat namaz öğlenin o iki rekat son sünnetidir buyurdu. 368 İbn-i Abbas'tan Aleyhisselatü Vesselam'ın mescidinde kılınmış olan ilk cuma namazından sonra İslam'da kılınmış olan cuma namazı Abdülkays kabilesinin Cuvasa şehrindeki mescidinde kılınan cuma namazıdır buyurdu. Bu Bahreyn'dedir. 72 Beni Hanife heyetinin Medine'ye gelmesi ve Sumame İbni Usar'ın hadisi. 369 Nol rivayet Ebu Hureyre'den. Aleyhisselatü Vesselam Necid tarafına bir süvari müfresesi gönderdi. Bu müfrese Beni Hanife kabilesinden Sumame İbni Usal denilen bir kişiyi esir edip getirdiler. Ve onu mescidin direklerinden birine bağladılar. Akabinde peygamber mescide çıktı ve ona, ya Sumame, yanında ne var buyurdu. Sumame, gönlümde hayır ümidi var ya Muhammed. Çünkü sen zulmetmezsin, ihsan ve inam edersin. Eğer sen beni öldürürsen kanlı bir canıyı öldürmüş olursun. Eğer bana inam edersen nimete karşı şükredici bir kişiye inam etmiş olursun. Eğer kurtuluş fidyem için mal istersen ne kadar dilersen işte malım dedi. Bu konuşmadan sonra Sumame bağlı olarak bırakıldı. Nihayet ertesi gün oldu. Sonra peygamber yine ona hitap etti. Ya Sumame, gönlünde ne var, ne umuyorsun dedi. O da, gönlümde dün sana söylediğim şey var. Eğer inam edersen nimete karşı şükredici bir kimseye inam etmiş olursun dedi. Nihayet onu o günde bağlı olarak bıraktı. Nihayet üçüncü gün olunca peygamber yine, ya Sumame, yanında ne var buyurdu. Sumame de, yanımda dün sana söylediğim şey vardı. Peygamber, Sumame'yi salıveriniz buyurdu. Sumame bağından salıverilince hemen mescidin yakınındaki bir suya gitti, yıkandı. Sonra mescide girdi ve eşheden la ilahe illallah ve eşheden enne Muhammeden Resulullah dedi ve şöyle devam etti. Ya Resulallah, vallahi şu yeryüzünde bana senin yüzünden daha düşman hiçbir yüz yoktu. Fakat bu sabah senin yüzün bana yüzlerin en sevimlisi oldu. Vallahi dinlerden hiçbir din bana senin dininden ziyade düşman gelmezdi. Fakat bu sabah senin dinin bana göre dinlerin en sevimlisidir. Vallahi beldelerden hiçbir belde bana senin belden kadar sevimsiz değildi. Fakat bu sabah senin belden bana beldenin en sevimlisi oldu. Ey Resul, ben ümre yapmaya niyet ettiğim sırada senin süvarilerin beni yakalamıştı. Şimdi sen nereye gidersin dedi. Bunun üzerine Resulullah Sumame'yi dünya ve ahiret saadetiyle müjdeledi ve ümre yapmasını emretti. Sumame ümre yapmak için Mekke'ye varınca birisi ona, dininden başka bir dine mi döndün dedi. O da, hayır, vallahi ben dinden çıkmadım, fakat ben Allah'ın Resulü olan Muhammed'in beraberinde Müslüman oldum. Vallahi ben sizin din dediğiniz müşrikliğe dönmem ve peygamber o hususta izin vermedikçe size Yemame'den bir hurda buğday tanesi gelmeyecek dedi. 370 İbn Abbas'tan Müseylemetül Kezzab Resulullah'ın huzuruna geldiği zaman, eğer Muhammed kendisinden sonra beni bu işte halef kılarsa ben ona uyarım demeye başladı. Kendisi Medine'ye kavmi olan Beni Hanife oğullarından kalabalık bir heyet içinde gelmişti. Resulullah Müseyleme'nin yanına yöneldi. Beraberinde Ensar'ın hatibi olan Sabit İbni Kays İbni Şemmas da vardı. Resulullah'ın elinde hurma dalından bir değnek bulunuyordu. Nihayet Resulullah kavmi içinde oturmakta olan Müseyleme'nin karşısında durdu. Onunla İslam hususunda konuştu. Müseylime peygamberlikten bir hisse istedi. Resulullah, peygamberlikten bir pay değil. Eğer sen benden elimdeki bir dal parçasını istesen ben sana onu bile vermem. Sen Allah'ın senin hakkındaki hüküm ve takdirinden öteye asla geçmezsin. Eğer sen hakka itaattan arka dönersen Allah seni muhakkak helak eder. Ve ben senin rüyanda bana gösterilip de görmüş olduğum o kişi olduğunu görmekteyim. İşte bu zat hatıbım Sabit'tir. Benim tarafımdan sana cevap verecektir buyurdu. Sonra Müseyleme'nin yanından dönüp gitti. Ben Ebu Hureyre'ye, Resulullah'ın Müseyleme'ye sen muhakkak rüyanda bana gösterilip de görmüş olduğun o kişinin sözünün mahiyetini sordum. Ebu Hureyre bana Resulullah şöyle buyurdu dedi. Ben uyurken rüyamda iki kolumda iki altın bilezik gördüm. Bunlardan kadın ziyneti olduğu için bunların hali beni kederlendirdi. Sonra rüyamda bana bu bileziklere üflemekliğim vahyedildi. Ben de bunlara üfledim. İkisi uçtu. Ben de bu iki bileziği benden sonra çıkacak iki yalancı peygamber ile tevil ettim. Bunlardan birisi Esved el-Ansi, öbürü Müseylemedir. 371 nolu rivayet. Ebu Hureyre'den. Aleyhissalatü vesselam ben uyurken rüyamda bana yerin hazineleri getirildi ve avucumun içine iki altın bilezik konuldu deyip yukarıdaki hadisi zikretmiştir. 372 nolu rivayet. Ben Ebu Reca el-Utari'den işittim. Şöyle diyordu. Biz taşlara ibadet ederdik. İbadet etmekte olduğumuz taştan daha hayırlısını, yani daha güzelini bulduğumuz zaman onu atar ve güzel olanı alırdık. Taş bulamadığımız zaman yine topraktan bir miktar toplar, sonra davarı getirir ve o toprak yığının üzerine süt sağardı. Sonra da o yığına tavaf ederdik. Bugünkülerin yaptığı nasıl kim bilir. Recep ayı girdiği zaman okların demirlerini çıkaralım derdik. Artık kendisinde demir olan hiçbir mızrak ve yine kendisinde demir bulunan hiçbir ok bırakmaz, muhakkak demiri çıkarırdık ve Recep ayının bunları bir tarafa atardık. Peygamberin işi yayılıp meydana çıktığı zaman ben ailemin develerini güden bir oğlandım. Onun Mekke fethiyle Kureyş'e galip çıktığını işittiğim gün bizler kabilemizden ateşe, yalancı Müseylemeye kaçtık. 73 El-Esvedül Ansi kıssası. 373 nolu rivayet. Ubeydullah İbni Abdullah İbni Utbe şöyle demiştir. Müseylemetül Kezzab Medine'ye geldi ve Haris kızının yurduna indi. El-Haris İbni Kureyz'in kızı Keyi ise Müseyleme'nin nikah altındaydı. Bu yurdun sahibesi Keyi ise Abdullah İbni Amr'ın anasıdır. Resulullah tanışmak ve vahyi tebliğ etmek için Müseyleme'nin yanına gitti. Giderken beraberinde Sabit İbni Kays İbni Şemmas da vardı ki bu kendisine Resulullah'ın hatıbı denilen kimsedir. Resulullah'ın elinde budanmış bir dal bulunuyordu. Resulullah Müseyleme'nin karşısında durdu ve onunla İslam hakkında konuştu. Müseyleme Resulullah'a istersen bizimle bu peygamberlik işi arasını boşaltırsın, sonra o işi senin ardından bize tahsis edersin dedi. Bu teklif üzerine Peygamber aleyhisselam, eğer sen benden elimdeki şu dalı istemiş olsaydın ben onu dahi sana vermezdim. Ben seni rüyamda bana gösterilip de görmüş olduğum kimse olarak görmekteyim. İşte şu Sabit İbni Kays benim yerime sana o cevap verecek buyurdu ve peygamber oradan ayrılıp gitti. Ve ben ona rüyayı sordum. O da biraz önceki hadisin orada anlatılan rüyayı anlattı. 74 Necran'ın ehlinin kıssası babı. 374 nolu rivayet. Huzeyfe İbnül Yeman'dan. Necran'ın iki sahibi olan Abdülmesih el-Akib ile Es-Seydil el-Eyhem Resulullah'a geldiler. Resulullah ile lanetleşmek istiyorlardı. Huzeyfe dedi ki Akib ile Seyyid'den bir arkadaşına sakın Muhammed'le lanetleşmeye gitme. Vallahi Muhammed eğer peygamberse ve bize lanet ederse ve biz ne de bizden sonraki gelecek nesillerimiz felah bulmayız dedi. Bu fikir üzerine Necranların bu iki başkanı Resulullah'a geldiler de biz Hristiyan kalacağız. Senin bizden istediğin vergiyi sana vereceğiz. Sen bizim beraberimizde emniyetli bir kimseyi Necran'a gönder. Beraberimizde göndereceğin kimse muhakkak emin bir kimse olsun dediler. Resulullah da andolsun ki ben sizin beraberinizde hakkıyla emniyette olan bir kimse göndereceğim buyurdu. Resulullah bu sözünden dolayı bu emin kişi kim olacak diye dikkat edip beklediler. Resulullah kalk ya Ebu Ubeyde İbnül Cerrah buyurdu. Ebu Ubeyde ayağa kalkınca Resulullah işte bu zat bu ümmetin eminidir buyurdu. Evet. 375 Huzeyfe'den. Necran ehli heyeti peygambere geldi de bizim için emin bir kimse gönder dediler. Peygamber de yemin olsun ben sizlere gerçekten emin olan bir kimse göndereceğim buyurdu. Sahabeler bu eminin hangisi olacağını ümitle beklediler. Akabinde peygamber Ebu Ubeyde İbnül Cerrah'ı gönderdi. 376 Enes'ten. Aleyhissalatü vesselam, her ümmetin bir emini vardır. Bu ümmetin emini de Ebu Ubeyde İbnül Cerrah'tır buyurdu. Allah'ın eminleri çoğaldı. 75 Umman ve El Bahreyn kıssası. 377 nolu rivayet Cabir İbni Abdullah'tan. Aleyhissalatü vesselam bana, eğer Bahreyn malı gelmiş olursa muhakkak sana şöyle şöyle veririm buyurdu. Fakat Bahreyn malı gelmeden Resulullah'ın ruhu alındı. Bahreyn malı Ebu Bekir'e geldiği zaman Ebu Bekir bir münadiye emretti de, münadi, her kimin peygamberin yanında bir alacağı yahut bir vaadi varsa bize gelsin diye ilan etti. Ben de Ebu Bekir'e gittim ve ona peygamberin eğer Bahreyn malı gelmiş olursa sana üç kere şöyle şöyle veririm buyurduğunu haber verdim. O da bana verdi. Bunun ardından ben Ebu Bekir'e kavuştum ve kendisinden mal istedim. Fakat o bana vermedi. Sonra ona tekrar geldim, yine vermedi. Sonra üçüncü defa geldim, yine vermedi. Bu sefer ona hitaben, ben sana geldim, sen vermedin. Sonra yine geldim, yine vermedin. Yine geldim, yine vermedin. Şimdi bana ya bana verirsin yahut da benim cihetimden cimrilik etmiş olursun dedim. Ebu Bekir, benden yana cimri olursun mu dedin? Hangi dert cimrilikten sen daha çirkindir dedi ve bu cümleyi üç kere söyledi. Devamla da ben bir defadan da sana atiye vermekten men etmemiş. Muhakkak sana atiye vermeyi ister halde bulmuşum dedi. Alo. Aleyküm selam varım. Buyurun. Şu an müsait değilim ya. Sonra ararsan. Selamun aleyküm. Ben Ebu Bekir'e geldim ve Resulullah'ın şöyle şöyle buyurduğunu söyledim. O bana bir avuç verdi de bunları say dedi. Ben onları saydım. 500 adet dedi. Ebu Bekir bana bunun iki misli daha al dedi. 76 Eşarilerin ve Yemen ahalisi heyetinin gelişleri babı. Ve Ebu Musa peygamberin eşariler için onlar bendendir, ben de onlardanım buyurduğunu söylemiştir. 378 Ebu Musa, ben kardeşimin Ebu Ruhum ile Yemen'den geldik ve bir zaman bekledik. Bu müddet içinde peygamberin evine çok girmeleri ve peygamberden ayrılmamalarından dolayı İbni Mesud ile anası Ümmü Abd El-Huzeliye'yi başka değil, muhakkak bunlar peygamberin ev halkındandır zannediyorduk demiştir. 379 Ebu Musa el-Eşari Osman zamanında vali olarak Kufi'ye geldiği zaman Cerim kabilesinden bir cemaati kabul ve ikram etmişti. Biz Ebu Musa'nın yanında oturmaktayken kendisi tavuk yiyordu. Heyet içinde oturan bir kişiyi yemeğe davet etti. O da ben tavuğu pis bir şey yerken gördüm de ondan tiksindim dedi. Ebu Musa ona gel ben peygamberi tavuk eti yerken gördüm dedi. O adam bu defa da ben tavuk eti yememeye yemin ettim dedi. Bunun üzerine Ebu Musa el-Eşari şöyle gel de sana ettiğin yeminin hakkında bir haber bildireyim. Peygamber Tebük seferi hazırlığı yaparken biz Eşarilerden bir cemaat peygamberin huzuruna vardık. Tebük ve sefer için ondan binmek ve yüklerimizi yüklemek üzere deve istedik. Fakat peygamber bizleri yüklemeyi kabul etmedi. Biz tekrar kendisinden binek ve yük devesi istedik. Bu kere peygamber bizlere deve vermeyeceğine yemin etti. Sonra peygamber çok beklemedi. Kendisine bir deve ganimeti getirildi. Bunun üzerine bize 5 deve verilmesini emretti. Biz develeri teslim alınca kendi aramızda biz peygambere bize deve vermeyeceğine dair yeminini unutturduk. Biz bundan sonra ebeden felah bulmayız dedik. Bu düşünce üzerine ben hemen kendisine geldim ve ya Resulullah sen bize deveye yükleyemem, deve veremem diye yemin ettin. Halbuki şimdi bizlere deve verdin dedi. Resulullah evet, hakikaten ben yemin ettim. Sonra da size deve verdim. Fakat ben yemin edilen şeyin başkasını yemin edilen şeyden daha hayırlı görünce yeminim üzerinde bağlı kalmam. Muhakkak o hayırlı olduğuna kanaat ettiğim şeyi yaparım buyurdu. 380 İmran bin Hüseyin'den. Temim oğulları heyeti Resulullah'a geldiler. Resulullah onlara ey Temim oğulları müjdelenip sevinin buyurdu. Onlar ama sen bizlere ahiretle ilgili çok müjde verdin. Bize dünyalık da ver dediler. Bu sözden Resulullah'ın yüzü değişti. Tam bu esnada Yemen ahalisinden bir grup insan geliverdi. Peygamber onlara sizler dünya ve ahiret müjdesini kabul edin. Çünkü bu müjdeyi Temim oğulları kabul etmedi buyurdu. Onlar bizler kabul ettik ya Resulullah dediler. 381 Ebu Musa el-Ensari'den, Ebu Mesud el-Ensari'den. Peygamber aleyhisselam eliyle Yemen'e işaret ederek, iman şu tarafta, Yemen tarafındadır. Uzaklaşma ve kalplerinde kabalığı ise develerin kuyrukları diplerinde şiddetle haykıranlardadır. Şeytanın iki boynuzun doğacağı yerde Rabia ve Mudar kabilelerinde. 382 Ebu Hureyre'den. Aleyhissalatü vesselam, işte size Yemen ehli geldi. Yemenliler yüreği en yufka, kalbi en yumuşak kimselerdendi. İman Yemen'dendir. Hikmet Yemen'dendir. Övünme ile kendini beğenme deve sahiplerinde, sükunet ile vakar ise davar sahiplerindendir. 383 Ebu Hureyre'den. Aleyhissalatü vesselam, iman Yemen'dendir. Fitne ise işte şuracıktandır. Şeytanın boynuzu işte oradan çıkar buyurdu. 384 Ebu Hureyre'den. Aleyhissalatü vesselam, işte size Yemen ehli geldi. Yemenliler kalpleri en zayıf ve gönülleri en şefkatli kimselerdir. İyi anlayış Yemenlidir. Hikmet Yemenlidir buyurdu. 385 Hattab İbnül Eret İbn-i Mesud'a hitaben, ya Ebu Abdurrahman, şu gençler senin okuyuşun gibi Kur'an okumaya muktedir oluyorlar mı dedi. İbn-i Mesud, sen kendin istesen de onlardan bazısına sana karşı okumasını emretsen olmaz mı dedi. Hattab, evet olur dedi. İbn-i Mesud, ya Alkama oku dedi. Zeyd İbn-i Hudeyr'in kardeşi Zeyd İbn-i Hudeyr, bizim en iyi okuyanımız olmadığı halde okuması için Alkama'ya mı emrediyorsun dedi. İbn-i Mesud, sana gelince eğer istersen senin ve kavmin Ennaha hakkında peygamberin söylemiş olduğu sözü sana haber veririm dedi. Alkama dedi ki, ben Meryem suresinden 50 ayet okudum. Akabinde Abdullah İbni Mesud Habbab'a hitaben, okuyuşunu nasıl görüyorsun dedi. Habbab da güzel okumuştur dedi. Abdullah İbni Mesud, ben her ne okusam muhakkak onu Alkama'da okur dedi. Sonra İbni Mesud Habbab'a yöneldi. Habbab'ın üzerinde altından bir yüzük vardı. İbni Mesud Habbab'a, bu altın yüzüğün atılması zamanı gelmedi mi dedi. Habbab, dikkat et, sen onu bugünden sonra benim üzerimde asla göremeyeceksin dedi ve onu çıkarıp attı. 77 Devs ve Et-Tufeyl İbni Amr Et-Devs'i kıssaları. 386 nolu rivayet Ebu Hureyre'den. Et-Tufeyl İbni Amr Et-Devs'i peygambere geldi ve ya Resulullah, Devs kabilesi helak oldu. Onlar Allah'a asi oldular ve Tufeyl'in İslam'a davetinden çekindiler. Binaenaleyh onlar aleyhine Allah'a dua et dedi. Bunun üzerine aleyhissalatü vesselam, ya Allah, Devs kabilesine hidayet eyle de onları İslam'a girdir diye dua etti. 387 Ebu Hureyre'den. Ben peygamberin huzuruna geldiğim zaman yolda şu beyti söyledim. Ey sefer gecesi, uzunluğundan, yorgunluk ve meşakkatinden Allah'a sığınırım. Mamafif fih, bu meşakkatli uzun gecedir ki küfür yurdundan beni kurtarmıştır. Ve yolda benim bir kölem kaçtı. Ben peygamberin huzuruna geldim ve onunla beyatlaştım. Ben peygamberin yanında bulunduğum o sırada birden köle çıka geldi. Peygamber ona, ya Ebu Hureyre, işte şu kölendir, sana gelmiştir buyurdu. Ben de, o Allah rızası için hürdür, ben onu azat ettim dedim. 78 Tay kabilesi heyeti kıssası ve Adi İbni Hatem hadisi. 388 Adi İbni Hatem, biz halifeliği zamanında Tay kabilesinden birçok heyetler içinde Ömer İbni Hattab'a geldik. Ömer bizim heyetteki adamların isimlerini söylemeye ve onları birer birer çağırmaya başladı. Ben kendisine, sen beni tanıyor musun ey müminlerin emiri dedim. Ömer, evet ben seni pek iyi tanıyorum ya Adi. İnsanların kafir oldukları zaman sen İslam'a girdin. İnsanlar Hakk'a karşı arkalarını döndükleri zaman sen bize yönelip geldin. İnsanlar gadir ve zulmettikleri zaman sen İslam ahdine vefakarlık ettin. İnsanlar Hakk'ı inkar edip tanımadıkları zaman sen Hakk'ı tanıdın dedi. Bunun üzerine Adi, o takdirde yani sen benim kadrimi tanır olduğun zaman senin başkalarını benim önüme geçirmeni aldırmam dedi. 79 Veda Haccı Babı Ayşe annemizden. Biz veda haccında Resulullah ile beraber Medine'den çıktık ve Zulhuleyfe'de ümre niyetiyle ihrama girdik. Sonra Resulullah Serif mevkiinde bizlere, her kimin beraberinde kurban varsa ümre ile birlikte haç niyetiyle ihrama girsin. Sonra ümre ile haçtan birlikte çıkıncaya kadar ihramdan çıkmasın buyurdu. Ben Mekke'ye onun beraberinde hayızlı olarak geldim. Bu sebeple beyti tavaf etmedim. Safa ile Merve arasında say etmedim. Bu halimi Resulullah'a söyledim. Resulullah saçlarını çöz, taran ve hac ile telbiye et, ümreyi bırak buyurdu. Ben de öyle yaptım. Hac amellerini yerine getirdiğimiz zaman Resulullah beni Ebu Bekir Sıddık'ın oğlu Abdurrahman ile birlikte Tenim'e yolladı da ben oradan ümre yaptım. Resulullah bu hayızdan dolayı terk ettiğin ümrenin yerinedir buyurdu. Artık ümre niyetiyle ihrama girmiş olanlar beyti tavaf edip Safa ile Merve arasında say yaptıktan sonra ihramdan çıktılar. Bundan sonra Mina'dan dönüşlerinin ardından haçları için diğer bir tavaf daha yaptılar. Ama haç ile ümreyi cem etmiş olanlara gelince bunlar ancak tek bir tavaf yaptılar. 390 İbn Abbas'tan. Ona ümre yapan kişi beyti tavaf ettiği zaman ihramdan çıkmıştır dediğini tahdis etti. 391 Ebu Musa ile Eş'ari'den. Ben veda haccında peygamberin huzurunda onu Batha'da ihramı iken geldim. Peygamber bana haç için ihrama mı girdin dedi. Ben evet dedim. Nasıl ihramlandım buyurdu. Ben de Resulullah'ın ihrama girdiği gibi bir ihrama girip telbiye ettim dedim. Resulullah bana beyti tavaf et, Safa ile Merve'yi de say yap, sonra ihramdan çık buyurdu. Ben de beyti tavaf ve Safa ile Merve arasında say yaptım. Sonra Kays'tan bir kadının yanına gittim. O kadın benim başıma yıkladı. 392 İbn Ömer'den. Peygamberin zevcesi Hafsa İbn Ömer'e senin ihramdan çıkmana ne mani oluyor dedim. Ben başımı yapışkan sams ile telbit ettim. Kurbanıma da gerdanlık taktım. Artık kurbanımı kesinceye kadar ben ihramdan çıkamam buyurdu. 393 nolu rivayet İbn Abbas'tan. Hasam kabilesinden bir kadın veda haccında Resulullah'tan fetva istedi. El-Fadr İbn Abbas Resulullah'ın bineğinin arkasından redifiydi. Kadın, ya Resulullah Allah'ın kulları üzerindeki hac farzası babama çok yaşlı. İhtiyarlığında erişti. Deve üstünde düz durmaya muktedir olamıyor. Bu sebeple benim onun adına hac yapmaklığım ona kafi gelir mi diye sordu. Resulullah evet kafi gelir, vekaletini hac yapabilirsin buyurdu. 394 İbn Ömer'den. Aleyhissalatü vesselam Mekke'nin fethi yılında Kavs adlı devesi üzerinde ve terkisinde Usame olduğu halde beyte doğru geldi. Beraberinde Bilal ile Osman İbni Talha vardı. Nihayet beytin yanında devesini çöktürdü. Sonra Osman İbni Talha'ya Kabe'nin anahtarını bize getir diye emretti. O da anasından alıp anahtar ile peygambere geldi. Ve peygamber için kapıyı açtı. Akabinde peygamber içeri girdi. Onun beraberinde Usame, Bilal ve Osman da içeri girdiler. Sonra kapıyı kapattılar ve Kabe'nin içinde uzun zaman kaldılar. Sonra peygamber çıktı. İnsanlar Kabe'ye de girmeye davrandılar. Fakat ben onların önüne geçtim ve Bilal'i Kabe kapısının arkasında dikiliyor buldum. Hemen ona Resulullah nerede namaz kıldı diye sordum. O şu öndeki iki direğin arasında diye su gösterdi. Kabe o zaman iki sıra altı direk üzerinde kurulmuştu. Bilal devamla dedi ki Resulullah namaz kılarken Kabe kapısını arkasına aldı. Yüzü ile de sen Kabe'ye girdiğinde karşına gelen duvara doğru durdu. Resulullah ile karşıdaki duvar arasında 3 zira miktarına yakın bir fasıla vardı. İbn Ömer Bilal'e Resulullah kaç rekat kıldı diye sormayı unuttum. Resulullah'ın namaz kıldığı yerde kırmızı bir mermer vardı. Veda hutbesi. Ey insanlar, sözümü iyi dinleyin. Bilmiyorum, belki bu seneden sonra sizinle burada ebedi olarak bir daha birleşemeyeceğim. İnsanlar, bu günleriniz nasıl mukaddes bir gün ise, bu aylarınız nasıl mukaddes bir ay ise, bu şehriniz Mekke nasıl mübarek bir şehir ise, canlarınız, mallarınız, namuslarınız da öyle mukaddestir, her türlü tecavüzden korunmuştur. Ashabım, yarın Rabbinize kavuşacaksınız ve bugünkü her hal ve hareketinizden muhakkak sorulacaksınız. Sakın benden sonra eski sapıklıklara dönüp de birbirinizin boynunu vurmayın. Bu vasiyetimi burada bulunanlar bulunmayanlara bildirsin. Olabilir ki bildirilen kimse burada bulunup da işitenden daha iyi anlayarak muhafaza etmiş olur. Ashabım, kimin yanında bir emanet varsa onu sahibine versin. Faizin her çeşidi kaldırılmıştır. Ayağımın altındadır. Lakin borcunuzun aslını vermek gerekir. Ne zulmedin ne de zulme uğrayın. Allah'ın emriyle faizcilik artık yasaktır. Cahiliyetten kalma bu çirkin adetin her türlüsü ayağımın altındadır. İlk kaldırdığım faiz de Abdülmuttalib'in oğlu amcam Abbas'ın faizidir. Ashabım. Cahiliyet devrinde güdülen kan davaları da tamamen kaldırılmıştır. Kaldırdığım ilk kan davası Abdülmuttalib'in torunu amcazadem Rabia'nın kan davasıdır. Ey insanlar! Bugün şeytan sizin şu topraklarınızda yeniden tesir ve hakimiyetini kurmak gücünü ebedi surette kaybetmiştir. Fakat siz bu kaldırdığım şeyler dışında küçük gördüğünüz işlerde ona uyarsanız bu da onu memnun edecektir. Dininizi korumak için bunlardan sakının. İnsanlar, kadınların haklarını gözetmenizi ve bu hususta Allah'tan korkmanızı tavsiye ederim. Siz kadınları Allah'ın emaneti olarak aldınız. Onların namuslarını ve iffetlerini Allah adına söz vererek helal edindiniz. Sizin kadınlar üzerinde hakkınız, onların da sizin üzerinde hakları vardır. Sizin kadınlar üzerindeki hakkınız, onların aile yuvasını, sizin hoşlanmadığınız hiçbir kimseye çiğnetmemeleridir. Eğer razı olmadığınız herhangi bir kimseyi aile yuvanıza alırlarsa, onlara hafifçe dövüp sakındırabilirsiniz. Kadınların da sizin üzerinizde hakları, memleket göreneğine göre her türlü giyim ve giyimlerini temin etmenizdir. Ey müminler! Size bir emanet bırakıyorum ki ona sıkı sarıldıkça yolunu hiç şaşırmazsınız. O emanet Allah'ın kitabı Kur'an'dır. Ey müminler! Sözümü iyi dinleyin. İyi belleyin. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Böylece bütün Müslümanlar kardeştir. Din kardeşinize ait olan herhangi bir hakka tecavüt konusu helal değildir. Meğer ki gönül hoşluğu ile kendisine vermiş olsun. Ashabım, kendinize zulmetmeyin. Kendinizin de üzerinizde hakkı vardır. Ey insanlar! Cenab-ı Hak her hak sahibine hakkını vermiştir. Varise vasiyet etmeye lüzum yoktur. Çocuk kimin döşeğinde doğmuşsa ona aittir. Zina eden için mahrumiyet vardır. Babasından başkasına ait soy iddia eden soysuz yahut efendisinden başkasına intisaba kalkan nankör, Allah'ın gazabına, meleklerin lanetine ve bütün Müslümanların ilencine uğrasın. Cenab-ı Hak bu gibi insanların ne tövbelerini ne de adalet ve şehadetlerini kabul ederler. Ey insanlar! Rabbiniz birdir. Babanız da birdir. Hepiniz Adem'in çocuklarısınız. Adem ise topraktandır. Allah yanında en kıymetli olanınız, ona en çok saygı göstereninizdir. Arap'ın Arap olmayana bir üstünlüğü yoktur. İnsanlar, yarın beni sizden soracaklar. Ne diyeceksiniz? Allah'ın elçiliğini ifa ettin. Vazifeni yerine getirdin. Bize vasiyet ve öğütte bulundun diye şehadet ederiz. Bunun üzerine Resul-i Ekrem, mübarek şehadet parmağını göğe doğru kaldırarak sonra da cemaat üzerine çevirip indirerek şöyle buyurdu. Şahit ol ya Rab, şahit ol ya Rab, şahit ol ya Rab. 395 nolu rivayet. Ebu Seleme İbni Abdurrahman'dan. Onlara da Ayşe annemiz haber veriyor. Aleyhissalatü vesselam zevcesi Safiye binti Huyey veda haccı sırasında hayız oldu da Peygamber aleyhisselam Safiye bizi Medine'ye dönmekten alıkoyucu mu olacak buyurdu. Ayşe dedi ki ben de ona ya Resulullah Safiye daha önce Mekke'de ifa etmiş ve beyti ifada tavasını yapmıştır dedim. Bu sözün üzerine Peygamber öyleyse bizimle Medine'ye hareket etsin buyurdu. 396 İbn Ömer'den. Aleyhissalatü vesselam aramızda bulunurken bizler veda haccını konuşuyorduk. Fakat veda haccının ne olduğunu bilmezdik. Peygamber devesine bindi. İnsanlar onun etrafında toplandığında Allah'a hamd ve sena ettikten sonra Mesih ve Deccal'ı zikretti ve onun kötülüklerini zikirde uzun konuştu ve bu konuşmasında şunları da söyledi. Allah'ın göndermiş olduğu her bir peygamber muhakkak ümmetini Deccal'dan sakındırmıştır. Deccal'dan, Nuh'ta, ondan sonra gelen bütün peygamberler de ümmetini sakındırmışlardır. Ve o muhakkak kıyamete yakın sizin içinizden çıkacaktır. Onun işinden bazısı size gizli olursa, Rabbinizin size gizli kalacak şeylerden olmadığı size gizli değildir. Şüphesiz sizin Rabbiniz şaşı değildir. Deccal ise sağ gözü şaşıdır. Bunun gözü sanki salkımındaki emsalinden dışarı çıkmış iri bir üzüm tanesi gibidir. Dikkat edin. Allah sizlere kanlarınızı, mallarınızı bu ayınızda, bu beldenizde, bu gününüzün haramlığı gibi haram kılmıştır. Dikkat edin. Bunları size tebliğ ettim mi buyurdu. Oradakiler evet tebliğ ettim dediler. Peygamber üç kere ya Allah şahit ol dedi ve devamla size veil yahut vah olsun, iyi düşünüp aklınızı başınıza toplayın da bundan sonra birbirinizin boynunu vuracak kafirlere dönmeyin buyurdu. 397 Zeyd İbni Erkam'dan Peygamber aleyhisselam 19 defa gazve yaptı. Medine'ye hicret ettikten sonra da bir kere hac etti. O tek hacı da veda hacıdır. Bundan sonra hac yapmadı diye tahsis etmiştir. 398 Cerir'den aleyhissalatü vesselam veda hacında Cerir'e hitaben insanları sustur deyip akabinde benden sonra birbirinizin boyunlarını vuran kafirlere dönmeyiniz buyurdu. 399 Abdurrahman İbni Ebu Bekir'den, o da babası Ebu Bekir'den aleyhissalatü vesselam veda hacında nahır günü devesinin üstünde bir hutbe yapıp şöyle buyurdu. Ey insanlar, bu zaman bugün Allah'ın gökleri ve yeri yarattığı ilk vaziyetine dönmüştür. Bir yıl ay ölçüsüyle 12 aydır. Bunlardan 4'ü haram aylardır. 3'ü arka arkaya bulunan Zilkade, Zilhicce, Muharrem'dir. 4.'sü Mudar'ın ayı olan Recep'tir. O Cuma et Ahir ile Şaban arasındadır. Cuma dal Ahir ile. Bu ay hangi aydır diye sordu. Biz Allah ve Resulü en iyisini bilendir dedik. Resulullah sukut etti. Biz Resulullah bu aya eski adından başka bir ad verecek sandık. Sonra Zilhicce ayı değil midir dedi. Biz evet Zilhicce'dir dedik. Resulullah bu içinde bulunduğunuz hangi beldedir dedi. Biz Allah ve Resulü en iyi bilendir dedik. Resulullah sustu. O derece ki biz Resulullah Mekke'ye yeni bir ad verecek sandık. Sonra Mekke beldesi değil mi dedi. Biz evet dedik. Resulullah bugün hangi gündür dedi. Biz Allah ve Resulü en iyi bilendir dedik. Resulullah yine sukut etti. Hatta biz bugüne eski adından başka bir ad verecek sandık. Resulullah nahır günü değil mi dedi. Biz evet nahır günüdür dedik. Bunları tespitten sonra Resulullah şöyle buyurdu. Şu halde iyi biliniz ki bu ayınızda, bu beldenizde, bu gününüzün haram olduğu gibi birbirinize kanlarınız, mallarınız, namuslarınız da haramdır. Muhakkak ki sizler Rabbinize kavuşacaksınız. O zaman Rabbiniz sizlere bütün işlerinizden soracaktır. Ey insanlar dikkat edin. Aklınıza başınıza toplayın. Benden sonra birbirinizin boyunlarını vurarak sapıklık içinde cahiliyet devrindeki hale dönmeyin. Ey insanlar dikkat edin. Bu söylediklerimi burada hazır bulunanlar burada bulunmayanlara tebliğ etsin. Olabilir ki kendisine tebliğ olunan bazı kimse burada bulunup işiten bir kısım insandan daha iyi anlayıp bellemiş olur. Bundan sonra aleyhissalatü vesselam dikkat edin tebliğ ettim mi tebliğ ettim mi buyurdu. 400 Tarık İbni Şihab El-Beceli El-Ahmesi'den Yahudilerden bir takım insanlar Ömer İbni Hattab'a eğer şu ayet biz Yahudiler toplumuna inmiş olsaydı biz onun indiği günü muhakkak bir bayram edinirdik dedi. Ömer hangi ayet diye sordu. Yahudiler Maide 3'ü söylediler. Bu cevap üzerine Ömer şüphesiz ki ben bu ayetin hangi yerde indiğini pek iyi bilmekteyim. Bu ayet Resulullah Arafat'ta vakfe yaparken indirilmiştir dedi. 401 Ayşe annemizden. Bizler Resulullah'ın beraberinde olarak veda hacından Medine'ye çıktık. Medine'den çıktık. Bizler kimimiz ümre niyetiyle ihramlandı, kimimiz hacca niyet olarak ihramlandı. Kimimiz hacca ve ümreye niyet ederek ihramlandı. Resulullah da hacca niyet ederek ihramlandı. Ama yalnız hac için ihrama giden yahut hac ile ümreyi niyetle birleştiren hacılara gelince onlar Kurban Bayramı'nın ilk gününe kadar ihramdan çıkmadılar. 402 nolu rivayet Sa'd İbni Ebu Vakkas'tan. Veda haccında ölmeye yüz tuttuğum bir hastalığımda aleyhissalatü vesselam bana hasta ziyaretine geldi. Ben ya Resulullah bendeki hastalık görmekte olduğun şu müzmin madde ulaşmıştır. Ben mal sahibiyim. Bir tek kızımdan başka bana varis olacak kimse yoktur. Ben bu durumda malımın 3/2'sini sadaka yapayım mı diye sordum. Resulullah hayır bu kadarını sadaka yapma. Ben yarısını dedim, hayır dedi. Üçte birini dedim, üçte biri kafidir. Üçte bir de aşağısına nispetle yahut sadaka yapmakta çoktur. Çünkü ey Sa'd, sen varislerini zengin bırakman, insanlara el açacak derecede fakir bırakmandan daha hayırlıdır. Ey Sa'd, Allah rızası için harcayacağın her harcamaya karşılık muhakkak sana ecir verilecektir. Hatta yemek yerken kadınının ağzının içine koyacağın lokmaya karşılık dahi sana ecir verilecektir buyurdu. Yine ben, ya Resulullah, siz Medine'ye dönerken ben arkadaşlarımın ardında geriden bırakılacağım dedi. Resulullah, hayır, sen asla geri bırakılmayacaksın. Allah rızasını arayarak herhangi bir iş yaparsan muhakkak o iş sebebiyle senin derecen ve yüksekliğin artacak. Öyle ümit ediyorum ki sen uzun yıllar hayatta bırakılacaksın da senden bir takım topluluklar yararlanacak. Diğer bir takım da zarar görecektir. Ya Allah, sahabelerimin Mekke'den Medine'ye olan hicretlerini tamamla. Onları topukları üzerinden gerisin geriye tekrar cahiliyet haline döndürme diye dua etti. 403 İbni Ömer. Aleyhissalatü vesselam veda haccında başını tıraş ettirdi diye haber vermiştir. 404 numaralı rivayet İbn Ömer'den. Aleyhissalatü vesselam veda haccında başını tıraş ettirdi. Sahabelerden bir takım insanlar da tıraş oldular. Bazıları da saçlarını kısalttılar. 405 numaralı rivayet İbn Abbas'tan. Kendisi veda haccında Mina'da bir eşek üzerinde yürüyerek karşıdan geldi. Resulullah bu sırada Mina'da dikilmiş insanlara namaz kıldırıyordu. Eşek safın birinin önden yürüdü gitti. Sonra İbn Abbas eşekten indi ve insanlarla beraber saf oldu. Yani imamın sütresinin önünden değil, cemaatin önünden geçiyor. Bu da gösteriyor ki imamın sütresi herkesin sütresidir. 406 oğlu rivayet. Urve İbn-i Zübeyir, ben de yanında hazır iken Usame'ye peygamberin veda haccındaki yürüyüşü soruldu. Usame, peygamber süratle yavaşlılık ortasında orta bir halde yürüdü. Geniş bir saha bulduğu zaman sürekli süratle hareket etti dedi. 407 Ebu Eyyub Halid İbni Zeyd el-Ensari'den. Veda haccında aleyhissalatü vesselam ile beraber akşam ile yatsı namazlarını bir vakitte birleştirerek kıldığını haber verdi. 80 Gazvetul Usre, zorluk gazvesi olan Tebuk gazvesi babı. 408 nolu rivayet Ebu Musa'dan. Arkadaşlarım olan eşariler Tebuk seferi hazırlığı sırasında kendilerine binek ve yük hayvanı istemem için beni Resulullah'a gönderdiler. Çünkü bunlar Tebuk gazvasında Resulullah ile beraber bu güçlük ordusu içinde bulunmak istiyorlardı. Bunun üzerine ben, ey Allah'ın peygamberi, arkadaşlarım eşariler kendilerine binek ve yük hayvanı vermen için beni size gönderdilerdim. Peygamber, vallahi ben sizleri hiçbir hayvana bindirmem buyurdu. Ben bu sırada peygamberi bilmediğim bir sebeple öfkeli bir halde bulduğum için onun bu sözü üzerine beni reddetmesinden hüzünlü ve bana karşı gönlünde bir dargınlık bulunmasından endişeli olarak kederli bir halde geriye döndüm. Arkadaşlarımın yanına dönüp geldiğimde peygamberin söylediği sözü onlara haber verdim. Bunun üzerine çok beklemedim, ancak bir saatçik kadar bir zaman geçti. Birden Bilal'ın ey Abdullah İbni Kays diye nida etmekte olduğunu işittim. Ve hemen ona cevap verdim. Bilal, Resulullah seni çağırıyor. Hemen icabet et dedi. Ben Resulullah'ın huzuruna varınca o sırada Sa'd İbni Ubade'den satın aldığı 6 deveyi bana göstererek şu çifti al, şu çifti al, bunları arkadaşların yanına götür. Onlara Allah şöyle buyurdu. Resulullah sizleri bu develer üzerine yükler, artık bununla bininiz de buyurdu. Ben de develerle arkadaşlarımın yanına gittim ve peygamber sizlere bu develer üzerine yüklüyor. Lakin ben vallahi sizin birkaçınız benimle beraber Resulullah'ın bundan önce söylediği sözü işiten bir kimsenin yanına gidince ve onun Resulullah'ın öyle söylediğini açıklamasına kadar sizleri bırakmam ki sizler Resulullah'ın söylemediği bir sözü benim size söylemiş olduğumu sanmayasınız dedim. Onlar da bana vallahi sen bizim yanımızda elbette doğru sözlü olarak kabul edilmişsindir. Bununla beraber yapmak istediğinde elbette yaparız dediler. Akabinde Ebu Musa eşarilerden birkaç kişiyle gitti. Nihayet bunlar Resulullah'ın eşarileri önce deveden men edip sonra develerin vermesine dair sözlerini işitmiş olan kimselerin yanlarına vardılar. O kimseler de Ebu Musa'nın kendi hemşerilerine söylediği gibi peygamberin sözlerini söylediler. 409 Sa'd İbni Ebu Vakkas'tan. Aleyhisselatü Vesselam Tebuk gazvasına çıktı ve Ali'yi Medine'ye vekil bıraktı. Ali, beni çocuklar ve kadınlar içinde vekil mi bırakıyorsun dedi. Resulullah ona hitaben, bana nispetlen sen, Musa'ya nispetlen Harun menzilesinde olmasına razı olmaz mısın? Şu kadar ki benden sonra peygamber yoktur buyurdu. 410 nolu rivayet. Ya'la İbni Umeyye'den. Ben peygamberin mahiyetinde bu Usre zorluk gazvesinde bulundum. Benim yanımda amellerin en sağlamı işte bu Usre gazvesidir. Peygamber aleyhisselam, bu adam elini sen yiyesin diye senin ağzının içine bırakır mı? Boğur devenin ağzının içindeki çatır çatır yemesi gibi buyurdu. 81 Kâb İbni Malik hadisiyle aziz ve celil olan Allah'ın savaştan geri bırakılan 3 kişinin tevbelerini kabul etti. Tevbe 118. kavli hakkındaki babı. Evet, 111 hadis. 411 nolu rivayet. Kâb İbni Malik'ten. Abdullah İbni Kâb İbni Malik, babası Kâb İbni Malik kör olduğu zaman oğulları içinde kendisini yeden kimseydi. İşte bu Abdullah şöyle demiştir. Ben babam Kâb İbni Malik'ten işittim. Kendisi Tebük gazvesinden geri kaldığı zamanki kıssasını tahsis ediyordu. Kâb şöyle dedi. Ben Tebük gazasından başka Resulullah'ın yaptığı gazvelerin hiçbirinden geri kalmadım. Gerçi ben Bedir gazvesinden geri kalmıştım. Fakat Resulullah Bedir gazvesine gitmeyip geri kalanlardan hiçbir kimseyi azarlamadı. Resulullah Bedir seferine cihat maksadıyla değil, Şam'dan gelen Kureyş kervanını kastederek çıkmıştı. Nihayet Allah Müslümanlarla düşmanlarını bir karşılaşma vaadi olmaksızın yolda birleştirdi. Halbuki ben Akabe gecesi İslam üzere beyat ettiğimiz zaman Resulullah ile beraber hazır bulunmuşumdur. Hala benim için Bedir'de hazır bulunmak, Akabe'de hazır bulunmak derecesinde sevimli değildir. Her ne kadar Bedir gazvesi insanlar arasında Akabe beyatından daha çok zikredilirlerse de. Benim Tebük seferinden geri kalışım haberine gelince, hakikaten ben o gazveden geri kaldığım sıradaki kadar hiçbir zaman daha kuvvetli ve daha kolaylıklı olmamışımdır. Vallahi Tebük seferinden önce hiçbir vakit yanımda iki devem bir arada bulunmamıştı. Bu gazve sırasında iki devem vardı. Bir de Resulullah'ın adeti bir gazaya gitmek isteyince tevriyeli bir ifade ile maksadının aksini anlatmaktı. Bu suretle hareket edeceği günü gizlerdi. Fakat Resulullah bu Tebük gazasında maksadını gizlemedi. Şiddetli sıcak bir mevsimde sefer etmişti. Uzak ve tehlikeli bir yolculukla ve çok kuvvetli bir düşmanla karşılaşacaktı. Bu sebeple Resulullah gaza ihtiyaçlarını ona göre hazırlansın diye Müslümanlara maksadını açıkladı ve gitmek istediği yönü onlara haber verdi. Resulullah ile beraber sefer eden Müslümanlar çoktu. Mücahitlerin künyelerini muhafaza edici hiçbir kitap, yani divan defteri alınmıyordu. Kalp dedi ki, hiçbir kimse de gizlenmek istemiyordu. Ancak Allah tarafından vahiy inmedikçe Resulullah'a kapalı kalır, bilinmez sanan kimseler saklanmışlardı. Resulullah bu gazaya meyveler olgunlaştı ve ağaç gölgeleri de hoş olup tam gölgelenecek bir zamanda çıkıyordu. Resulullah ile Müslümanlar gaza hazırlığıyla meşgul oldular. Ben de onlarla beraber yola hazırlanmak için sabahleyin evden çıkıp dolaşırdım. Hiçbir iş görmeden akşam üzeri döner gelirdim. Ve kendi kendime hazırlanmaya kudretim vakti müsaittir derdim. Bu ihmalcik bende durmayıp devam etti. Nihayet herkes gerçekten hazırlandı. Ve bir sabah Resulullah ile Müslümanlar sefere çıktılar. Halbuki ben sefer cihazından hiçbir şey hazırlamamıştım. Ve yine kendi kendime onun ardından bir iki günde hazırlanır, sonra Müslümanların arkalarından katılırım dedim. Ordu Medine'den ayrıldıktan sonra yine ben sabah vakti hazırlanıp hazırlık için çıktım, fakat iş göremeden geri döndüm. Sonra ertesi sabah çıktım, yine boş döndüm. Bu hal bende böyle devam etti. Nihayet mücahitler süratle yol aldılar. Gazada elimden kaçtı. Bununla beraber ben yine gideyim de orduya yetişeyim diye azmettim. Keşke bunu yapaydım. Fakat bu da buna takdir edilmedi. Yani müyesser olmadı. Resulullah gazaya gittikten sonra insanların içine çıktığım ve aralarında dolaştığım zaman beni en çok üzen bir şey vardı. O da insanların arasında imanı yerinde, vücudu sağlam kimse görmemekliyim. Ancak üzerinde münafıklık damgası vurulmuş kimselerden bir kişi yahut da zayıflardan olup da Allah'ın mazeretli kıldığı bir kimse görmekliyimdir. Resulullah Tebuk'a varıncaya kadar beni hiç anmamış. Tebük'te sahabeler içinde otururken beni hatırlayarak Ka'b ne yaptı diye sormuş. Selim oğullarından birisi, ya Resulullah, Ka'b'ı kıymetli iki bürdesi ve kibirli iki tarafına bakması Medine'ye hapsetti diye cevap vermiş. Bunun üzerine Muaz İbni Cebel, bunu söyleyen o kimseyi, yani Abdullah İbni Uneys'i ne fena söyledin diye karşılamış ve peygambere de vallahi ya Resulullah, biz Ka'b İbni Manik hakkında hayırdan başka bir şey bilmeyiz demiş. Bunun üzerine Resulullah sukut etmiş. Resulullah'ın Tebük'ten Medine'ye yönelerek gelmekte olduğu haberi bana ulaşınca bütün hüzün ve kederim beni sardı. Artık yalan düşünmeye başladım ve kendi kendime yarın Resulullah'ın öfkesinden ne ile, yani ne söylemekten çıkar kurtulurum diyordum. Ailem halkından, rey ve fikrinden istifade edilebilen herkesten bu hususta yardım istiyordum. Bu sıra birden Resulullah'ın Medine'ye gelmesi yaklaştı denilince artık benden böyle batıl ve yalan düşünceler gitti. Ve ben içinde yalan bulunan hiçbir şeyle asla bu kabahattan temize çıkamayacağımı anladım. Bunun için Resulullah'a doğru söylemeye karar verdim. Sonra Resulullah bir sabah Medine'ye geldi. Resulullah bir seferden geldiğinde ilk iş olarak mescide girmek ve orada iki rekat namaz kılmak, sonra insanlar için onlarla konuşmak için oturmak adetiydi. Bu defada o adetini yerine getirip mescitte oturunca Tebuk seferine gitmeyip Allah tarafından arkada bırakılanlar Resulullah'a geldiler ve yemin ile özürlerini teyit etmeye başladılar. Bunlar 80 küsur kişiydiler. Resulullah bunların zahir hallerine göre özürlerini kabul etti. Onlarla beyat etti ve onlar için mağfiret istedi. Bunların iç yüzlerini ve hakikatlerini Allah'a havale eyledi. Bu sırada ben de huzura geldim. Kendisine selam verince öfkelenmiş bir kimsenin gülümsemesiyle gülümsedi. Sonra bana gel buyurdu. Ben de yürüyüp yanına vardım ve ta önüne oturdum. Bana seni nasıl bir mani geri bıraktı? Sen Akabe'de arkana beyat almış değil miydin buyurdu. Ben de şöyle cevap verdim. Evet, vallahi ya Resulullah, sana yardım etmeye söz verdim. Vallahi senden başka şu dünya halkından kimin yanında otursam ona karşı söyleyeceğim bir özürde muhakkak ben onun öfkesinden kurtulacağımı sanırım. Çünkü bana söz söyleme kuvveti ve fesahat verilmiştir. Lakin ben vallahi şuna kanaat etmişimdir ki şayet bugün ben sizi benden hoşnut edecek yalan bir sözden söyleyecek olursam çok sürmez muhakkak Allah yalanımı bildirerek seni hakkımda öfkelendirir. Eğer huzurunda beni seni hakkımda öfkelendirecek doğru söz söylersem herhalde ben bu hususta vaki olan kusurumu Allah'ın affetmesini umarım. Hayır ya Resulullah, vallahi benim seferden geri kalışım hakkında arz edecek hiçbir özrüm yoktur. Vallahi ben sizden geri kaldığım zamanki kadar hiçbir vakit daha kuvvetli ve kolaylıklı değildim. Bu sözlerim üzerine aleyhissalatü vesselam bana gelince hakikaten doğru söyledi. Ey Ka'b, haydi kalk, Allah senin hakkında hükmedinceye kadar bekle buyurdu. Ben de kalktım. Evime gelirken Selim oğullarından bir takım adamlar koşup geldiler ve benimle yürüyerek bana şöyle dediler. Vallahi biz seni bundan önce bir günah işlemiş kimse bilmiyoruz. Şu kadar ki bu meselede sen seferden geri kalan öbür kimselerin özür beyan ettiği gibi Resulullah'a özür beyan edememiş olmandan dolayı çok aciz bir vaziyete düştün. Halbuki özür beyan etseydin Resulullah'ın senin için mağfiret dilemesi senin günahına kâfi gelirdi. Vallahi Seleme oğulları bana serzeniş etmeye o kadar devam ettiler ki hatta ben eski fikrimden dönüp kendimi yalanlamak istedim. Sonra onlara benimle beraber bu vaziyete düşen bir kimse var mıdır diye sordum. Onlar evet, iki kişi Resulullah'a gelip söylediğin gibi söylediler ve Resulullah tarafından onlara da sana söylendiği gibi cevap verildi dediler. Onlar kim dedim? Murara İbni Rabi el-Amr ile Hilal İbni Umeyye el-Vakifi dediler. Ve böylece bana Bedir gazvesinde hazır bulunan ve kendilerinde güzel bir imtisal örneği bulunan iki zatı zikrettiler. Bu iki zatı bana söyledikleri zaman ben de tereddütten vazgeçtim ve doğrulukta kalmak fikrimde sebat ettim. Resulullah kendisinden seferde geri kalanlar arasında işte şu üçümüzde konuşmaktan Müslümanları nehyetti. İnsanlar da bizden çekindiler ve bize yüzlerini eşkittiler. Hatta bana yeryüzün yabancılaştı. Bu hakikaten benim tanımakta olduğum toprak değildi. Bu hal üzere 50 gece kaldık. İki arkadaşım insanlardan çekildiler ve evlerinde oturup ağlamakla vakit geçirdiler. Fakat ben onların daha genci, daha salabetlisiydim. Bu sebeple ben evimden çıkar ve Müslümanlarla beraber namazda hazır bulunurdum. Sokakta, çarşıda dolaşırdım. Halbuki hiç kimse bana söz söylemezdi. Namazdan sonra Resulullah'ın meclisine varır, kendisine selam verirdim ve içimden acaba Resulullah selamına karşılık vererek dudaklarını hareket ettirdi mi yahut ettirmedi mi derdim. Sonra namazı Resulullah'ın yakınında kılardım da gizlice onu gözetlerdim. Namazıma yöneldiğim sıra o bana doğru dönerdi, fakat ben onun tarafına bakınca da yüzünü benden çevirirdi. Nihayet insanların yüz çevirmelerinden de cefasından da ızdırap çektiğim bağlı uzayınca bir gün gittim, ta Ebu Katarda'nın bahçe duvarından açtım. Ebu Katarda amcamın oğlu ve insanlar arasında beni en çok seven bir kimseydi. Vardım, ona selam verdim. Vallahi selamımı almadı. Ben, ya Ebu Katarda, Allah adına and vererek sana sorarım. Benim Allah'ı ve Resulü'nü sever bir kimse olduğumu bilir misin dedim. Sustu, cevap vermedi. Ben tekrar ant verim Allah aşkına sordum, yine sustu. Ben üçüncü bir kere daha Allah'a ant verdim. Bu sefer Allah ve Resulü en iyi bilendir dedi. Bunun üzerine gözlerimden yaş boşandı. Döndüm, duvardan açtım. Kâb İbn Malik, ben bir gün Medine çarşısında gidiyordum. Medine'ye zahire satmaya gelen Şam ahalisi ikincilerinden bir ikinci Kâb İbni Malik'i bulmaya bana kim dalalet eder diye soruyordu. İnsanlar ona beni göstermeye başladılar. Nihayet o nebati kişi bana geldi ve Gassan Melik'inden bir mektup verdi. Bakınca amma bağıttan sonra bu mektupta şöyle yazdığını gördüm. Bana ulaşan habere göre sahibin sana cefa ve eza ediyormuş. Allah seni hakaret görecek ve hakkın zayi olacak bir mevkiye de yaratmamıştır. Orada durma, bize gel. Sana şanına layık bir surette hürmet ve ihsanda bulunuruz. Kâb İbni Malik bu mektubu okuyunca bu da öbürküsü gibi bir beladır dedim. Hemen bu sayfayı ocağa attım ve yaktım. Nihayet bu elemli 50 geceden 40 gecesi geçtiğinde bir gün baktım ki Resulullah'ın gönderdiği bir zat Huzeyme İbni Sabit bana geliyor. Huzeyme gelip bana Resulullah sana kadınından ayrılmanı emrediyor dedi. Ben de kadınımı boşayacak mıyım yoksa ne yapacağım dedim. O da hayır, boşama. Yalnız ondan ayrı bulun, kadına yaklaşma dedi. Resulullah o iki arkadaşıma da bunun gibi emir göndermişti. Bu emir üzerine kadınıma haydi ehline, babanın yanına git. Allah bu iş hakkında hükmedinceye kadar onların yanında bulun dedim. Kâb dedi ki Hilal İbni Umeyye karısı Resulullah'a gelerek, ya Resulullah, Hilal İbni Umeyye ihtiyardır. Gücü kuvveti gitmiştir. Hizmetçisi yoktur. Ona hizmet etmemi çirkin görür müsün diye sormuş. Resulullah, hayır çirkin görmem, fakat sana yaklaşmasın buyurdu. Kadın, ya Resulullah, onda hiçbir hareket yok. Vallahi bu olan iş olalından beri bugüne kadar hiç durmadan ağlıyor dedi. Kâb dedi ki bunun üzerine akrabamdan bazı kimseler bana, kadının hakkında sen de Resulullah'tan izin istesen. Nitekim Hilal İbni Uyeyne'nin karısına, kocasına hizmet etmek için izin verdi dedi. Ben de onlara, vallahi ben bu hususta Resulullah'tan izin istemem. İzin istesem bile Resulullah ne diyecektir bilemem. Hem ben genç bir adamım dedim. Bundan sonra 10 gün daha durdum. Nihayet Resulullah'ın bizimle insanları görüşmekten men ettiği tarihten itibaren 50 gecemiz dolmuştu. 50. gecenin sabahında sabah namazını kıldım ve evlerimizden birinin damı üzerinde bulunuyordum. Ben orada Allah'ın Tevbe 118'de zikrettiği hal üzerine oturuyordum. Nefsim yalnızlık ve gamdan dolayı bana darılmış ve yeryüzü bütün genişliğine rağmen başıma dar gelmişti. İşte bu sırada Sel Dağı üzerinde en yüksek sesiyle "Ey Kâb, müjde!" diye olanca kuvvetiyle bağıran birisinin sesini işittim. Hemen secdeye kapandım ve anladım ki darlık gitmiş, genişlik ve ferah gelmiştir. Resulullah sabah namazını kıldırdığı zaman Allah'ın bizim üzerimize tevbesini, pişmanlığımızın kabulünü ilan etmiş ve insanlar bize müjdelemeye koşmuşlardı. Arkadaşlarım tarafına da bir takım müjdeciler gitmişlerdi. Bana da bir kişi Rubeyl İbnül Avam müjdelemek için atını sürmüştü. Ve Eslem kabilesinden bir müjdeci Hamza İbni Amr da koşup Sel Dağı'nın üzerine çıkmıştı. Bunun sesi attan süratliydi. Beni sevindiren sesini işittiğim bu müjdecim bana geldiği zaman üzerimdeki iki kat elbisemi hemen çıkarıp müjdelik olarak ona giydirdim. Vallahi o gün bunlardan başka elbiseye malik bulunmuyordum. Ebu Katade'den eğret iki kat elbise alıp giydim. Hemen Resulullah'a gittim. Sahabeler beni takım takım karşıladılar. Tevbemin kabulünü, günahtan beraatımı tebrik ediyorlar. Ve Allah'ın tevbesi sana kutlu olsun diyorlardı. Ka'b dedi ki, nihayet mescide girdim. Resulullah oturmuş, insanlar etrafında çevrelenmişti. Hemen Talha İbni Ubeydullah kalktı, koşarak geldi. Elimi sıkıp tokalaştı ve beni tebrik etti. Vallahi muhacirlerden Talha'dan başka kimse bana ayağa kalkmadı. Talha'nın bu lütfunu unutmam. Resulullah'a selam verdiğim zaman Resulullah sevinçten yüzü şimşek gibi parlar bir halde, ananın seni doğurduğu zamandan beri üzerinden geçen günlerin en hayırlısı olan bir günün hayır ve saadetiyle sevin buyurdu. Ben, ya Resulullah, bu müjde senin tarafından mı yoksa Allah tarafından mı dedim. Resulullah, hayır, doğrudan Allah katından buyurdu. Esasen Resulullah Allah tarafından sevindirildiği zaman yüzü parlardı. Hatta yüzü ay parçasına benzerdi. Biz de sevinçli bir vahiy geldiğini onun bu sevinçli yüzünden anlardık. Resulullah'ın huzuruna oturduğum zaman, ya Resulullah, Allah ve Resulullah için halis sadaka olmak üzere malımdan sıyrılıp çıkmam tevbemdendir dedim. Resulullah, malının bir kısmını kendinde tut, bu senin için daha hayırlıdır buyurdu. Ben de şu Hayber'deki hissemi kendimde alıkoyuyorum dedim. Bundan sonra ben Resulullah'a şunları söyledim. Ya Resulullah, Allah beni bu sıkıntıdan ancak doğruluk sebebiyle kurtardı. Ve yine tevbemdendir ki artık ben bundan böyle yaşadığım müddetçe doğru olandan başka bir şey söylemeyeceğim. Vallahi ben bunu Resulullah'a söylediğim zamandan beri Müslümanlardan hiçbirisini doğru söylemekte Allah'ın bana yaptığı imtihandan daha güzel bir imtihan yaptığını bilmiyorum. Resulullah'a sözlerimi söylediğimden bugünüme kadar yalan söylemek hatırımdan geçmedi. Bundan sonra yaşadığım zaman içinde de Allah'ın beni yalandan koruyacağını kuvvetten ümit etmekteyim. Yüce Allah Resulü üzerine andolsun ki Allah peygamberini işlerinden bir takımın gönülleri hemen hemen eğrilmek üzereyken güçlük zamanında ona tabi olan muhacirlerle ensarı da tevbeye muvaffak buyurdu. Ve sonra onların bu tevbelerini kabul eyledi. Çünkü o çok şefkat edici, çok merhamet eyleyicidir. Savaştan geri bırakılan üç kişinin tevbelerini de kabul etti. Çünkü yeryüzü bunca genişliğine rağmen onlara dar gelmiş, vicdanları kendilerini sıktıkça sıkmıştı. Nihayet Allah'ın hışmından yine Allah'tan başkasına sığınacak hiçbir yer olmadığını anladılar da bundan sonra Allah onları da eski hallerine dönsünler diye tevbeye muvaffak buyurdu. Şüphesiz ki Allah tevbeyi en çok kabul eden, hakkıyla merhamet eyleyendir. Ey iman edenler, Allah'tan korkun, bir de doğru olanlarla beraber olun. Tevbe 17-19 kavline kadar indirdi. Vallahi Allah'ın bana ihsan buyurduğu nimetlerin içinde beni İslam dininde hidayetinden sonra nefsimde Resulullah'a doğru söylemekten daha büyük hiçbir nimet asla ihsan etmemiştir. Evet, büyük nimet Resulullah'a yalan söyleyip de helak olmuş bulunmamak nimetidir. Nitekim Resulullah'a yalan söyleyenler helak oldular. Çünkü Allah şu yalan söyleyenler hakkında vahyini indirdiği zaman herhangi bir kimse için söylediğinin en ağırını söyledi. Çok mübarek ve çok yüce Allah şöyle buyurdu. Onların yanına döndüğünüz zaman kendilerinden vazgeçmeniz için Allah'a yemin edecekler. O halde onlardan yüz çevirin. Çünkü onlar murdardırlar. İrtikab ede geldiklerin cezası olarak varacakları yer de cehennemdir onların. Kendilerinden hoşnut olmanız için size yemin edecekler. Fakat eğer siz onlardan razı olursanız şüphesiz Allah o fasıklar grubundan razı olmaz. Tevbe 95-96. 82 nolu rivayet, peygamberin Semud kavminin yurdu olan Hicr vadisine inmesi babı. 412 nolu rivayet, Abdullah İbn Ömer'den aleyhissalatü vesselam Tebuk gazvesine giderken Semud kavminin yurdu olan Hicr'e uğradı. Kafirlikle birbirlerine zulmetmiş ve Allah'ın gazabına uğramış bulunan kimselerin meskenlerine girmeyin. Çünkü onlara isabet eden azabın size de isabet etmesinden korkulur. Onların yurtlarına ancak ağlayıcılar olarak girebilirsiniz buyurdu. Bundan sonra peygamber başını örttü ve o vadiyi geçinceye kadar yürüyüşünü çabuklaştırdı. 413 Abdullah İbni Ömer'den aleyhissalatü vesselam Hicr sahiplerinin yakınında Hicr sahipleri hakkında şu azaba uğratılmış olanların yurduna onlara isabet eden azabın benzeri size isabet etmemesi için ağlayıcılar tavrı takılmış olmanız dışında girmeyin buyurdu. 83. bab 414 nolu rivayet, El-Mugire İbn-i Şube'den peygamber aleyhisselam hacetinin birini yerine getirmek için gitti. Geldiğinde ben kalkıp onun eline su döküyordum. Peygamber yüzünü yıkadı ve iki kollarını yıkamaya davrandı. Fakat giydiği cübbenin yeri yeni dar olduğu için kolunu sıvayamadı da kollarını cübbenin alt tarafından çıkardı da öyle yıkadı. Bundan sonra ayakkabıları üzerine mesletti. 415 Ebu Humeyd Es-Sadi'den bizler peygamberin seferinde beraberinde Tebük gazvesinden döndük. Nihayet Medine'yi yukarıdan gördüğümüz zaman aleyhissalatü vesselam işte tabi şu da Uhud'dur. Uhud bizi seven, bizim de kendisini sevdiğimiz bir dağdır buyurdu. 416 Enes'ten aleyhissalatü vesselam Tebük gazvesinden dönünce Medine'ye yaklaştığımızda Medine'de öyle topluluklar vardır ki sizin yürüdüğünüz her bir yerde, sizin geçtiğiniz her bir vadide muhakkak onlardan da sizin beraberinizde olmuşlardır buyurdu. Sahabeler ya Resulullah onlar Medine'de oturmuşlar mıdır dediler. Resulullah evet onlar Medine'de kaldılar fakat onları Medine'de özür hapsetti buyurdu. 84 Aleyhisselatü Vesselam'ın Kisra ile Kayser'e gönderdiği mektup. 417 nolu rivayet. İbn Abbas'tan Aleyhisselatü Vesselam Kisra'ya mektubunu Abdullah İbni Huzafe Es-Sehmi ile gönderdi. Ve Abdullah İbni Huzafe'ye mektubu götürüp Bahreyn'in büyüğüne Kisra'nın Bahreyn emirine vermesini emretti. İbni Huzafe de Bahreyn emiri Münzir'e mektubu verdi. O da götürüp Kisra'ya verdi. Kisra mektubu okuyup da yırtıp parçaladı. Bu haber üzerine aleyhissalatü vesselam Kisra kavmine parça parça olsunlar diye beddua etti. 418 nolu rivayet, Ebu Bekir'den Cemel vakası gününde Cemel sahiplerine katılarak onlarla birlikte Ali'ye karşı harp etmeye başladıktan sonra vaktiyle Resulullah'tan işittiğim bir söz ile Allah bana hayır ve menfaat ihsan buyur da bu Cemel sahiplerine katılmadım. Ebu Bekir dedi ki Fars halkının Kisra Perzevi'nin kızının kendilerine melik seçtikleri haberi Resulullah'a ulaşınca devlet başkanlığı işlerini bir kadının eline veren millet felah bulmaz buyurdu. 419 nolu rivayet, Es-Sahib İbni Yezid'den ben Resulullah'ı karşılamak üzere çocuklarla beraber Seniyyetül Veda'ya, Veda Tepesi'ne çıktığımı hatırlıyorum diyordu. 420 nolu rivayet, Es-Sahib'den Peygamber Aleyhisselam'ı Tebük gazvesinden döndüğü zaman kendisini karşılamak üzere çocuklarla beraber Seniyyetül Veda'ya çıktığımı hatırlıyorum demiştir. 85 Peygamber Aleyhisselam'ın hastalığı ve ölümüyle Yüce Allah'ın şu kavli babı. Muhakkak sen de öleceksin, onlar da elbette ölecekler. Sonra hiç şüphesiz kıyamet gününde hepiniz Rabbinizin huzurunda muhakemeye duruşacaksınız. Zümer 31. Ayşe annemiz peygamber vefat ettiği sırada ya Ayşe ben Hayber'de yediğim o zehirli yemeğin elemimi devamlı hissedip durdum. İşte bu anlar o zehirden dolayı kalp damarımın kesilmesini hissettiğim zamandır derdi. 421 El-Haris kızı Ümmül Fadıl'dan. Ben Peygamber Aleyhisselam'ın akşam namazında Mürselat suresini okurken işittim. Bundan sonra ruhunu Allah kabz edinceye kadar bir daha bize namaz kıldırmadı demiştir. 422 İbn Abbas'tan. Ömer İbnül Hattab, ben İbn Abbas'ı kendi meclisine alır, kendisine yakın oturturdu. Abdurrahman İbn Avf Ömer'e, bu genci ne için bizimle beraber meclis alıyorsun? Bunun yaşında bizim oğullarımız var dedi. Ömer de, şüphesiz ki o sizin bilmekte olduğunuz bir cihetten dolayı bu mevkii ve rütbededir dedi. Akabinde Ömer İbn Abbas'a Nasr suresi ayetinden sordu. İbn Abbas, o Resulullah'ın ecelidir. Allah peygamberine ecelini bildirdi dedi. Ömer de, benim bildiğim de senin bilmekte olduğun şeyden ibarettir dedi. 423 İbn Abbas'tan. Hani o perşembe günü, o perşembe günü ne acı gündü. O gün Resulullah'ın ağrısı arttı. Haydin bana yazacak bir şey getirin. Size bir kitap yazayım da ondan sonra yolunuzu hiç şaşırmayın buyurdu. Bunun üzerine orada bulunanlar ihtilaf ettiler. Halbuki hiçbir şey peygamberin yanında ihtilaf yakışmazdı. Bazı kimseler peygamberin hali nedir? Hastalığından dolayı sayıkladı mı? Kendisinden bu yazı yazmak isteyeni iyice sorup anlayın dediler. Bunun üzerine söylediği yazı malzemesi isteğini iyice tespit etmek maksadıyla o sözünü tekrar ettirmeye giriştiler. Bu sefer peygamber, beni kendi halime bırakın. Benim şu içinde bulunduğum hal sizin beni davet ettiğiniz yazma gibi şeylerden daha hayırlıdır buyurdu. Ve Resulullah onlara üç şeyi vasiyet etti. Bütün müşrikleri Arap Yarımadası'ndan çıkarın. Elçilere, heyetlere benim izin verip hediyeler ikram etmekte olduğum gibi siz de gelmelerine izin verip hediyeler ikram etmek suretiyle hürmet gösterin buyurdu. 424 İbn Abbas'tan. Resulullah'ın vefatı yaklaştığı ve evinde sahabelerden mühim bir takım adamlar bulunduğu sırada aleyhissalatü vesselam, bana yazı yazacak bir şeyler getirin dedi. Yukarıdaki hadisin aynısını zikretti. 425 nolu rivayet Ayşe annemizden. Aleyhissalatü vesselam ölüm sebebi olan hastalığı sırasında Fatıma'yı yanına çağırdı ve ona gizli bir şey söyledi. Fatıma ağladı. Sonra bir daha çağırıp yine gizli bir şey söyledi. Bu defa Fatıma güldü. Biz bu ağlamanın ve gülmenin sebebini sorduk. Fatıma, peygamber bana vefat sebebi olan bu hastalığı sonunda ruhunun Allah canibine alınacağını söyledi. Bunun üzerine ağladım. Sonra bana ev halkından kendisine ilk ulaşan olacağımı gizlice söyleyip haber verdi. Buna da güldüm dedi. 426 Ayşe annemizden. Ben peygamberden, hiçbir peygamber dünya nimetiyle ahiret saadeti arasında muhayyer kılınmadıkça vefat etmez dediğini çok işitirdim. Peygamberin de ölüm sebebi olan hastalığında boğazı kısılıp sesi değişerek ahirete göçme hali geldiğinde, kim Allah'a ve peygambere itaat ederse işte onlar Allah'ın kendilerine nimetler verdiği peygamberlerle, sıddıklarla, şehitlerle, iyi adamlarla beraberdir. Onlar ne iyi arkadaştırlar. Nisa 69. ayetini sonuna kadar okuduğunu işittim. Artık Resulullah'ın da bu iki dilek arasında muhayyer bırakıl olduğunu ve ahireti tercih ettiğini anladım. 427-27 Ayşe annemizden. Peygamber aleyhisselam içinde ölmüş olduğu hastalığı tutulduğu zaman Er-Refukul Ala demeye başladı. 428 Ayşe annemizden. Aleyhisselatü vesselam sıhhatteyken birçok defalar hiçbir peygamberin ruhu cennetteki durağını görmedikçe alınmaz. Sonra durağına gitmek onun arzusuna bırakılır yahut muhayyer bırakılır buyurmuştu. Hastalanıp da ruhu kabz olunmak zamanı gelince başı benim dizimin üzerinde bulunduğu bir sırada kendisine bir baygınlık geldi. Sonra ayılınca gözü açılıp evin tavanına doğru dikildi. Sonra ya Allah beni Refukul Ala zümresine kat diye dua etti. Bunun üzerine ben artık Resulullah şimdi bizi tercih etmiyor dedim. Ve Resulullah'ın bu temennisi sıhhatli zamanında vaktiyle bize söylediği bu haberin kendisinde tecellisi olduğunu bildim. 429 Ayşe annemizden. Ebu Bekir'in oğlu Abdurrahman peygamberin huzuruna girdi. Ben peygamberi göğsüme yan dayamıştım. Abdurrahman'ın yanında kendisiyle diş temizleyen yaş bir misvak vardı. Resulullah yüzünü ona çevirip uzunca baktı. Ben Abdurrahman'dan misvak aldım. Dişlerimle onu ısırıp kestim. Onu silkeledim. Su ile ıslattım. Sonra hazırladığım bu misvakı peygambere verdim. O bununla dişlerini misvakladı. Artık ben Resulullah'ın bu kadar güzel diş misvakladığını görmedim. Resulullah misvaklanmayı bitirince hemen elini yahut parmağını yükselttikten sonra 3 defa Er-Refukul Ala zümresine kat dedi. Bundan sonra Resulullah vefat etti. 430 nolu rivayet Ayşe annemizden. Aleyhissalatü vesselam her zaman hastalandığında Felak ve Nas surelerini okuyup kendi ellerine üflemek ve ondan iyileşmek için eliyle vücudunu sıvamamı ihtiyatındaydı. Vefat sebep olan hastalığa tutulduğu zaman Resulullah'ın nefes ettiği Felak ve Nas'la ben de kendisine nefes etmeye ve iyileşmesinin niyetiyle elini üfleyip kendi eliyle vücuduna meshetmeye başladım. 431 Ayşe annemizden. Aleyhissalatü vesselam vefat etmeden önce peygamber sırtını Ayşe'ye dayamış vaziyetteyken peygambere kulak vermiş ve bu sırada peygamberin "Ya Allah günahlarımı mağfiret et, bana merhamet eyle ve beni Er-Refukul Ala'ya eriştir" diye dua ettiğini işitmiştir. 432 Ayşe annemizden. Aleyhissalatü vesselam bir daha kalkamadığı hastalığı içinde "Allah Yahudilerin rahmetinden uzak kılsın. Bunlar peygamberin kabirlerini birer mescit edindiler" buyuruyordu. 433 nolu rivayet Ayşe annemizden. Resulullah'ın hastalığı ağırlaşıp ağrısı şiddetlenince benim odamda bakılmak üzere kadınlardan izin istedi. Onlar da izin verdiler. Bunun üzerine Abbas İbni Abdülmuttalib ile başka bir kimse arasında olarak ve takatsizlikten ayakları yerde sürünerek çıktı. Benim odama geçti. Ben Ayşe'nin ismini söylediği kimseyi Abdullah İbni Abbas'a haber verdim. Abdullah İbni Abbas bana "Ayşe'nin ismini söylemediği diğer adamın kim olduğunu biliyor musun?" diye sordu. Ben "Hayır, bilmiyorum" dedim. "O Ali'dir" dedi. Ayşe annemiz, "Resulullah benim evime girdiği ve ağrısı şiddetlendiği zamanki günlerin birinde benim üzerime ağızları bağlanıp bağları çözülmüş olan 7 kırba su dökün. Umarım ki bu surette biraz hafiflerim de insanlara vasiyet edebilirim" buyurdu. Su kurbaları hazırlanınca biz peygamberi zevcesi Hafsa'ya ait olan bir leğenin içine oturttuk. Sonra bu kırbaların suyundan üzerine dökmeye başladık. Döktük, döktük. Nihayet aleyhissalatü vesselam "Artık yetişir" dedi. Bundan sonra Resulullah mescide insanların yanına çıktı ve onlara namaz kıldırdı ve onlara hitap edip konuştu. Resulullah son hastalığa tutulduğu zaman çektiği zahmetten dolayı yanında bulunan 4 köşeli yumuşak bir abayı yüzü üzerine atıp yüzünü bununla örtmeye başladı. Hamisa denilen bir aba kendisine sıkıntı verdikçe onu yüzünden açıyordu. İşte Resulullah bu vaziyetteyken Allah'ın laneti Yahudilerin ve Hristiyanların üzerine olsun. Onlar peygamberlerin kabirlerini kendilerine mescitler edindiler. Buyuruyordu ki maksadı onların yaptıklarından ümmeti sakındırmaktı. Yemin olsun ki ben Ebu Bekir insanlara imam olup namaz kıldırsın emri hususunda Resulullah'a çok müracaat ettim. Beni Resulullah'a çok müracaat etmeye sevk eden düşünce şuydu. Resulullah'ın makamına geçecek kimseyi insanların devamlı sevebileceğini gönlüm bir türlü almıyordu. Öyle sanıyorum ki Resulullah'ın yerine geçecek kimseyi insanlar muhakkak uğursuz sayacaklardır. İşte bunun için ben Resulullah'ın Ebu Bekir'in imamlık yapmasına dair emrini tadil etmesini ısrarla istemişimdir. 434 nol rivayet Ayşe annemizden. Aleyhissalatü vesselamın başı benim göğsüm ile çenem arasında olduğu halde vefat etti. Bu sebeple ben peygamberden sonra hiçbir kimsenin ölümünün şiddetinden asla korkmam. 435 nolu rivayet Ali İbni Ebu Talha'dan. Resulullah'ın içinde vefat ettiği hastalığı sırasında yanından dışarıya çıktı. İnsanlar "Ya Ebul Hasan, Resulullah bu gece nasıl sabahladı?" diye sordular. Ali, "Allah'a hamdolsun hastalıktan biraz iyileşerek sabahladı" diye cevap verdi. Ali'nin bu cevabı üzerine onun elini babam Abbas İbni Abdülmuttalip tuttu da "Vallahi sen 3 gün sonra Asa'nın kulu olacaksın. Allah'a yeminle söylüyorum ki ben Resulullah'ın bu hastalığından yakında vefat edeceğini zannediyorum. Çünkü Abdülmuttalip oğullarının ölüm sırasında yüzlerini ne şekil aldığını tecrübemle tanımaktayım. Şimdi sen bizimle Resulullah'a git, bu devlet başkanlığı işinin kimde olacağını kendisine sor. Eğer bu iş bizde olacaksa bunu Resulullah'ın sağlığında bilelim. Bizden başkasına ait olacaksa bunu da öğrenelim ve biz ona vasiyet etsin dedi. Bunun üzerine Ali, vallahi bu işi biz eğer Resulullah'a sorar, o da bizi bundan men ederse, Resulullah'tan sonra insanlar bunu delil getirerek devlet başkanlığını bize vermezler. İşte bundan dolayı vallahi ben halifelik meselesini Resulullah'a sormam dedi. 436 Enes'ten. Pazartesi günü Müslümanlar sabah namazında bulundukları sırada Ebu Bekir onlara namaz kıldırırken birden Resulullah Ayşe'nin odasının kapı perdelerini açtı da sahabelere baktı. Sahabelerin namaz safları içinde el bağlayarak durduklarını gördü. Sonra bu görünüşten çok sevindi ve sesi duyulacak derecede güldü. Ebu Bekir Resulullah'ın namaza gelmek isteğiyle çıktığını sanarak topukları üzerinde ilk safa ulaşmak için geriye çekildi. Müslümanlar Resulullah'ı görmekten o kadar çok ferahladılar ki az kaldı namazlarından çıkacaklardı. Resulullah onlara eliyle namazınızı tamamlayın diye işaret etti. Sonra Ayşe'nin odasına girdi ve kapı perdelerini indirdi. 437 oğlu rivayet. Ayşe'nin himayesinde bulunan Ebu Amr Zekvan'dan. Allah'ın bana ihsan ettiği nimetlerden birisi Resulullah'ın benim odamda, benim nöbetimde, başı benim göğsümün üstüyle gerdanın arasında olarak vefat etmesidir dedi Ayşe annemiz. Bir de Allah'ın onun vefat sırasında benim tükrüğüm ile onun tükrüğünü bir arada birleştirmesidir. Şöyle ki kardeşim Abdurrahman elinde bir misvak ile odaya girdi. Ben de Resulullah'ı göğsüme yan dayamıştım. Onun misvaka dikkatle baktığını gördüm. Onun misvakı çok sevdiğini bildiğim için size misvak alayım mı diye sordum. Başıyla evet al diye işaret etti. Hemen misvağı alıp kendisine sundum. Fakat katı geldi. Ya Resulullah biraz yumuşatayım mı diye sordum. Başıyla evet diye işaret etti. Ben de misvakı yumuşatıp verdim. Bir de Resulullah'ın yanında deriden ufak bir su kabı, ağaçtan bir kabı içinde su dururdu. Resulullah ara sıra ellerini bu kabın içine batırıyor ve ıslanan elleriyle yüzünü sıvazlıyor ve La ilahe illallah, ölümün de şiddetleri, sarsmaları var diyordu. Sonra elini kaldırdı, ta ruhu alıncaya kadar Ya Allah, beni Er-Refukul Ala camiasında kıl duasına devam etti ve bu dua ile peygamberin mucizeler çıkaran eli meyledip düştü. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ala Muhammed. 438 Ayşe annemizden. Aleyhissalatü vesselam vefat ettiği hastalığı içinde Ayşe'nin nöbet gününe ulaşmayı isteyerek yarın ben nerede olacağım, yarın ben nerede olacağım diye sorardı. Bunun üzerine zevceleri kendisine izin verdiler. Böylece o istediği yerde oluyordu. Artık peygamber yanında vefat edinceye kadar Ayşe'nin odasında olmuştur. Peygamber sağlığında bana gelmekte bulunduğu nöbet gününde benim evim içinde öldü. Allah onun ruhunu başı gerdanımla göğsüm arasındayken ve tükrüğü tükrüğüme karışmış haldeyken aldı. Ve yukarıdaki hadisi nakletti. 439 nolu rivayet Ayşe annemizden. Aleyhissalatü vesselam benim odamda, benim nöbetimde ve benim ciğerimle gerdanım arasında vefat etti. Bizlerden her bir kadın onu hastalığı aldığı zaman bir dua ile Allah'a sığındırırdı. Ben de onu bir dua ile sığındırmaya giriştim. Bu sırada başını yukarı kaldırdı da iki defa Er-Refukul Ala içinde kıl, Er-Refukul Ala içinde kıl buyurdu. Bu sırada Abdurrahman İbni Ebu Bekir elinde yaprakları soyunmuş, yaş bir değnekten bize vuradı. Aleyhissalatü vesselam ona doğru baktı. Ben bu bakıştan peygamberin o değneğe ihtiyacı var diye düşündüm de değneği Abdurrahman'dan aldım. Ucunu ağzımdan yumuşattım ve bir kısmını kestikten sonra bunu peygambere verdim. Peygamber de bununla misvaklanmakta olduğu en güzel şekilde dişlerini misvakladı. Bundan sonra o değneği bana uzatıp verdi. Bu esnada eli düştü. İşte bu surette Allah benim tükrüğüm ile onun tükrüğünü bu misvak değneği vasıtasıyla birleştirdi ki bu da peygamberin dünyada olan günlerinin en sonuncusu içinde ve ahirette olan günlerin de ilk gününden oldu. 440 nolu rivayet. Ayşe annemizden. Resulullah'ın ölümü üzerine Ebu Bekir Sum köyündeki meskeninden atına binerek Medine'ye geldi ve mescide indi. mescitteki kalabalığa bakmayarak ve kimseye bir şey söylemeden doğru Ayşe'nin odasına girdi. Hemen Resulullah'a yaklaştı. Resulullah'ın yüzü bir yemen beziyle örtülüydü. Yüzünden örtüyü açtı. Sonra yüzüne kapandı. Onu iki gözünün arasından öptü ve ağladı. Bundan sonra babam anam sana feda olsun. Vallahi Allah senin üzerinde iki ölüm birleştirmeyecektir. Sana takdir edilmiş, yazılmış olan bu ölüm geçidini ise geçirmiş bulunuyorsun dedi. Ebu Bekir Resulullah'ın yanından dışarı çıktı. Ömer İbn Hattab ise insanlara Resulullah ölmedi sözünü söylüyordu. Ebu Bekir ya Ömer otur dedi. Fakat Ömer oturmuyordu. Ebu Bekir hemen minbere yöneldi. İnsanlar Ömer'i bırakarak Ebu Bekir'i dinlemeye toplandılar. Ebu Bekir Allah'a hamd ve senadan sonra amma ba'd deyip şunları söyledi. Sizden her kim Muhammed'e ibadet ediyorsa iyi bilsin ki Muhammed ölmüştür. Her kim de Allah'a ibadet ediyorsa iyi bilsin ki Allah hiç ölmeyecek olan diridir. Yüce Allah Muhammed ancak bir Resul'dur. Ondan evvel daha nice Resuller gelip geçmiştir. Şimdi o ölür yahut öldürülürse ökçelerinizin üstünde geri mi döndürüleceksiniz? Kim iki ökçesi üzerinde geriye dönerse elbette Allah'a hiçbir şeyle zarar yapmış olmaz. Allah şükür ve sebat edenlere mükafat verecektir. Âl-i İmran 144'ü buyurmuştur. Vallahi sahabeleri o derece şaşkınlık kaplamıştı ki bu ayeti Ebu Bekir okuyana kadar Allah'ın bu ayeti indirdiğini sanki bilmiyorlardı da bütün cemaat bunu Ebu Bekir'den öğrenmişlerdi. Artık işittiğim her bir insan muhakkak bu ayeti okumaya başlamıştı. 441 Ayşe annemizden Ebu Bekir peygamberin ölümünün ardından peygamberi öptü de dediklerini rivayet etti. 442 Ayşe annemizden Peygamber aleyhisselam yarı baygın bulunduğu hastalığı içinde ağzına ilaç koyduk. O da bize ilaç vermeyin diye işaret etmeye başladı. Biz Resulullah'ın bu çekilmesi hastalar ilaçtan hoşlanmadığı içindir dedik. İlaç vermeye devam ettik. Fakat peygamber ayrılınca ben sizi ilaç vermekten men etmedim mi diye azarladı. Biz yine hasta ilaçtan hoşlanmaz onun için azarlıyor dedik. Bunun üzerine aleyhissalatü vesselam ev içinde bulunan herkes istisnasız bu ilaçtan alacak. İşte ben bakıyorum. Yalnız Abbas müstesna. Çünkü o beni ilaçlamakta sizinle hazır bulunmadı dedi. 443 Ayşe annemizden aleyhissalatü vesselam hastalığı sırasında Ali'ye vasiyet ettiği zikrolundu. Bunun üzerine Ayşe bu vasiyet sözünü kim söyledi? Yemin olsun ben peygamberi şu halde görmüşümdür. Ben onu hayatının son demlerinde göğsüme dayadım. Bu sırada bir tas istedi. Mütakiben kucağımda bütün vücudu sarkıverdi. Meğer vefat etmişti. Ben vefatını anladım. Şu halde peygamber Ali'ye nasıl vasiyet etmiştir diye onları reddetti. 444 Talha İbni Musarrıf ben Abdullah İbni Ebu Eyfa'ya Peygamber Aleyhisselam vefat etti mi diye sordum. O hayır bir şey vasiyet etmedi dedi. Ben tekrar öyleyse insanlar üzerine vasiyet etmek nasıl farz yazıldı yahut insanlar nasıl vasiyetten emrolundular dedim. İbni Ebu Eyfa peygamber Allah'ın kitabıyla vasiyet etti dedi. 445 nolu rivayet Amr İbni Haris'ten. Aleyhisselatü Vesselam vefatı zamanında dinar, dirhem, erkek ve dişi köle bırakmadı. Ancak binmekte olduğu dişi beyaz katırla harp silahını bir de yolcular için vakıf ettiği Fedek ve Hayber'deki araziyi bıraktı. 446 Enes'ten Aleyhisselatü Vesselam vefat günü zevala doğru hastalığı ağırlaşınca sık sık bayılmaya başladı. Bundan kederlenen Fatıma yüksek sesle vay babanın, babamın ızdırabına dedi. Bunun üzerine Aleyhisselatü Vesselam Fatma'ya hitaben kızım bugünden sonra babanın üzerinde hiçbir ızdırap kalmayacak buyurdu. Peygamber vefat edince ey Rabbin davetine icabet eden babam, ey cennetül firdeste makam olan babam, ey Cibril'e ölümünü haber verdiğimiz babam diye hüzün ve kederini açığa çıkarmıştır. Peygamber defnedildikten sonra Fatıma Enes'e ey Enes derin bir bağlılığınızla sevdiğiniz Resulullah'ın üzerine toprak saçmaya gönlünüz nasıl razı oldu diye hüzün ve keder sorgusunu sormuştur. 86 Peygamber Aleyhisselam'ın söylediği son söz babı. 447 oğlu rivayet Ayşe annemizden. Aleyhisselatü Vesselam sıhhatteyken birçok defalar hiçbir peygamberin ruhu cennetteki durağını görmedikçe kabzolunmaz. Sonra muhayyer bırakılır buyurmuştu. Kendisine hastalık gelince başı dizimin üzerinde bulunduğu bir sırada bayıldı. Sonra ayılınca gözünü açıp evin tavanına doğru dikti. Sonra Allahümme errefikal ala dedi. 87 Aleyhisselatü Vesselam'ın vefatı babı. Yani hangi senelerde ve kaç yaşında vefat ettiği babı. 448 numaralı rivayet. Ayşe ile İbn Abbas'tan tahsis edilerek Peygamber Aleyhisselam Mekke'de kendisine Kur'an indirilerek 10 sene, Medine'de de 10 sene eğlendirdikleri tahsis etti. 449 Ayşe annemizden Aleyhisselatü Vesselam 63 yaşındayken vefat etti. 450 Ayşe annemizden Peygamber Aleyhisselam zırhı 30 sağ ölçüye arpaya karşılık bir Yahudi yanında rehin verilmiş olduğu halde vefat etti demiştir. 89. bab Peygamber Aleyhisselam'ın vefat ettiği hastalığı içinde Usame İbni Zeyd'i bir ordu başında göndermesi babı. 451 nolu rivayet İbn Ömer'den Aleyhisselatü Vesselam Usame'yi ordu üzerine kumandan tayin etti. Bazı kimseler Usame'nin kumandanlığı hakkında itiraz sözleri söylediler. Bunun üzerine Peygamber sizin Usame'nin kumandanlığı hakkında söyledikleriniz bana ulaştı. Usame babasından sonra bana insanların en sevimlisidir buyurdu. 452 nolu rivayet Abdullah İbni Ömer'den Resulullah Rumlar üzerine göndermek için bir ordu hazırladı ve başına da Usame İbni Zeyd'i emir tayin etti. İnsanlar Usame'nin emirliği hakkında kötüleme yaptılar. Bunun üzerine Resulullah ayağa kalkıp bir hutbe yaparak eğer sizler benim Usame'nin kumandanlığına kötüleme yapıyorsanız siz bundan önce onun babasının kumandanlığına da dil uzatmıştınız. Allah'a yemin ederim ki Zeyd kumandanlığa nasıl layık idiyse ve bu o bana insanların en sevimlerinden biriydiyse hiç şüphesiz şu Usame'de babasından sonra bana insanların en sevimlerindendir buyurdu. 90. bab 453 nolu rivayet Ebul Hayır'dan. Ebul Hayır Es-Sanabihi Medine'ye ne zaman hicret ettin diye sordu. Es-Sanabihi de bizler peygambere hicret etmek için Yemen'den yola çıktık. Cuhve'ye geldik. Karşıdan bir süvari yönelip geldi. Ben o süvariye bize Medine'den haber ver dedim. O zat peygamberi 5 gün önce defnettik dedi. Ebul Hayır dedi ki ben Es-Sanabi'ye Kadir gecesinin tayini hakkında bir şey işittim mi dedim. O evet işittim. Bana peygamberin müezzini Bilal onun tayini Ramazan'ın son 10 günü içinde 7'dir diye haber verdi dedi. 91. bab Peygamber Aleyhisselam kaç gazveye gitti? 454 nolu rivayet Zeyd İbni Erkam'dan Erkam'a Resulullah ile kaç gazada bulundun diye sordum. 17 gazada diye cevap verdi. Ben Aleyhisselatü Vesselam bizzat kaç gazada bulundu dedim. 19 gazada bulundu dedi. 455 El-Bera İbn Azib'den. Ben peygamberin beraberinde 15 gazaya gittim demiştir. 456 Bureyde İbn Husayb da Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın beraberinde 16 gazaya gittiğini söylemiştir. Evet, Kitab-ül Magazi'de burada bitti.